Merhaba, ben Mesut Çevik. Biraz evvel yayında sıkıntılar olduğu için arkadaşlar yayını durdurduk ve tekrar başlattık. Şu anda yine sıkıntılar yaşarsanız chat ekranından ve yorumlar sayfasından bize erişebilirsiniz. Canlı yayında neyi konuşuyorduk? Önümüzde bu yıla damgasını vurmuş cep telefonları var. 5S'yi de masamıza almak istiyorduk ama 5S Türkiye'de yarın satışa çıkıyor. Şu an elimizde yok. Bu yüzden 5S'yi değerlendiremiyoruz. Bu videoyu 5S'den önce çekmemizin de bir amacı var. Çünkü elimizdeki cep telefonları yarın artık üreticilere gönderilmeye başlayacaklar. Geri gidecekler incelemeleri bittiği için. Bu yüzden biz de hazır elimizde bu kadar telefonu biriktirebilmişken sizler için hepsini bir kere değerlendirelim. Kime hangi telefon öneriyoruz? Hangi telefon hangi özelliğiyle ön plana çıkıyor? Değerlendirelim. Şimdi burada aslında şunu söylemek lazım. Biz en iyi telefonu seçmek için toplanmadık. Biz burada hangi telefon nasıl bu yıla damgasını vurdu onu konuşacağız. Çünkü en iyi telefon dediğimiz şey biraz değişken. İhtiyaçlara doğru orantılı. Bütçenize doğru orantılı. İhtiyaçlarınızı gören telefon sizin için en iyi telefondur zaten. Bu yüzden biz tanımadığınız telefon varsa burada biraz da onu anlatacağız sizlere. Ve ilk telefon, ilk başlamak istediğimiz telefon arkadaşlar General Mobile Discovery olacak. General Mobile Discovery biraz farklı bir telefon çünkü.
General Mobile Discovery herhalde bu senenin en büyük sürpriz yapan oldu, telefonlarından evet. Bir tanesi oldu. Gerçekten böyle bir telefon biz bu firmadan beklemiyorduk en azından. Çünkü bu telefonla birlikte firmanın çıkış yaptığını söyleyebiliriz aslında. Tekrardan akıllı telefon pazarına giriş anlamında. Şimdi bakıldığında ilk 600 lira fiyat seviyesinden piyasaya çıktı General Mobile Discovery ve 4 GB ROM'u vardı. Hani ROM'u bir tarafa bırakıyorum ama 4 çekirdekli Cortex A7 işlemci, PowerVR 540 serisi grafik birimi,
720p ekranı gibi
özellikleriyle Android ekosistemi içerisinde 600 lira fiyat bandında gerçekten akıcı bir kullanım deneyimi sundu. Hani Android ile yeni tanışmak isteyenler için de o fiyat seviyesinde makul bir fiyatla kabul edilebilir performansından sürpriz bir telefon oldu. Hatta öyle bir telefon oldu ki daha üst seviyede yer alan bazı telefonların evet. Alım satım kararında bile referans oluşturan
fiyat
bir telefon
haline geldi. Bütün dengeleri değiştirdi ve baktığımızda Discovery civarında performans gösteren telefonların Discovery'nin çıktığı zamanlarda hep 1000-1100 lira bandında olduğunu görüyorduk ki biz de zaten insanlara bir Android telefon alacaklarsa en azından orta seviye ve üstünde iyi performans almaları için cihazlar tercih etmelerini tavsiye ediyorduk. Ama General Mobile Discovery hem çıkışlı 600 liralık çıkış fiyatıyla hem de sunduğu fiyat performans oranıyla 2013 yılının kesinlikle en sürpriz telefonlarından biri oldu.
Tabii şimdi 16 GB'lık versiyonu da piyasaya girmiş durumda. Tabii öyle bir telefon şehir efsanesi haline geldi ki insanlar bulamadılar. Marketlerde gidip elleri boş döndükleri de oldu çünkü çok fazla talep vardı. Ama bugünlerde 16 GB'lık versiyonuyla beraber tekrar alınabilir durumda. Hakikaten malzeme kalitesi de oldukça iyi bu arada. Bunu da söylemek gerekiyor. Genel görünümü, malzeme kalitesi, sahip olduğu donanım ve fiyatını dikkate aldığımızda hakikaten yılın flash telefonlarından bir tanesi oldu. Tüm akıllı telefon pazarı için.
Evet, bu arada Dead Trigger 2'yi de cihaza çalıştırıp performansını da göstermek istiyorum. Şu anda oyun high detayda. Biliyorsunuz Tegra 4'te Ultra'yı açabiliyoruz ama bu tip cihazlar da high olarak açılıyor Android'de. iPhone 5C'de de göstereceğim aynı oyunu. Enteresandır. Şimdi Tegra 4 için optimize deniyor oyun. Android cihazlarda Snapdragon 800'de daha iyi. Sadece high detayda açabiliyoruz ama iPhone 5C'de zaten Ultra'yı açılıyor direkt. O da birazcık demek ki firmalarla gidilen işbirliğinin kötü yansımalar olarak görünebilir. Evet, aslında oyun tamam. Hani 30 kare saniye süper akıcı değil ama high detayda daha iyi. Böylesi bir cihazda oynanabilir seviyede kalıyor. Ben bu cihazın zaten hani en çok ilgimi çeken konusu oyun performansı oldu.
Zaten yani GPU'suna baktığımızda PowerVR'ın SGX 544 MP2'si var ki MP2 de tamam ilk çıktığı zamana göre çok iyiydi. Biraz yaşlanmaya da başladı ama özellikle 720p çözünürlükte ekranlarda hala çok akıcı bir oyun deneyimi sunabiliyor.
Zaten MP3 olduğu anda direkt üst seviye akıllı telefonlar rakip haline geliyor. Bu açıdan bakıldığında hakikaten çok dengeli bir telefon ki o fiyat segmenti için. Hani gelen sorular var, yazılım güncellemesi almaya devam ederim. Ya almasa ne olur ki hani zaten telefon
şu haliyle oldukça iyi bir şekilde çalışıyor zaten.
Zaten birkaç güncelleme daha aldı, telefon iyice kendine geldi.
Evet, kesinlikle. Özellikle bazı yerler Türkçeleştirilmemişti, böyle sıkıntılar vardı mesela. Şimdi hiçbir sıkıntı yok.
Ben bu telefonun ilginçtir, aynısını yurt dışındaki bir etkinlikte Romanyalı bir arkadaşımda gördüm. O da çünkü farklı isimler altında, farklı pazarlarda da alan bir telefon. Romanya'da da flash telefonlardan bir tanesi olmuş, herkesin merak ettiği telefonlardan bir tanesi haline gelmiş. Kamera performansı da evet, hani sınıfındaki standartları belirleyen bir kamera değil ama bakıldığı zaman böyle bir telefon alıp da yani bu telefonla kamera fotoğraf çekmek isteyenler için yine oldukça yeterli bir kamerası var hakikaten. Android ile tanışmak isteyenler için
ideal bir
telefonlardan bir tanesi. Hele ki fiyatını göz önüne aldığımızda.
Evet, oyun ve web performansıyla eğer akıllı telefon istiyorsanız kullanabileceğiniz telefonlardan bir tanesi olmuş arkadaşlar. Açıkçası şunu söylüyoruz. Eğer ben bir akıllı telefon alacağım ama çok fazla da param gitsin istemiyorum ama milletin akıllı telefonlarında yaptığı her şeyi de bu cihazda yapmak istiyorum diyorsanız General Mobile Discovery gerçekten bu yıl Türk kullanıcıların hizmetine sunulmuş en iyi telefon. Bunu net bir şekilde söylüyorum.
Fiyat anlamında zaten.
Evet, fiyat anlamında. Ha şimdi diyebilirsiniz ki kamerası ortalama düzeydi. Yazılım güncellemesi 4.4.5.0 alacak mı, bunlar belli değil.
En güçlü işlemciye sahip değil.
Evet, en güçlü işlemciye sahip olmayabilir ama webde gezecekseniz hızlı bir şekilde geziyorsunuz. Oyun oynayacaksanız hızlı bir şekilde gezebiliyorsunuz. Sosyal medya uygulamaları, diğer Android uygulamaları zaten hızlı bir şekilde çalışıyor. Evet tamam, zaten fotoğraf makinesiyle ilgili konuşacaksak masada bir sürü ultra düzey cep telefonu var. Bunların bile fotoğraf makinelerinden bazı modellerde sıkıntılar yaşadık. Bunları dillendireceğiz şimdi zaten.
Kaldı ki bu fiyat bandındaki bir telefonun da fotoğraf makine performansı çok düşük diye cihazı kötülemek veya eleştirmek de yanlış olacaktır. Baktığımızda aynı fiyat segmentinde çok daha iyi fotoğraf çeken telefon var mı?
Evet,
bunu
yok.
Da bir sormak lazım.
Bunu da sormak lazım. Şunu da söylemek lazım. Büyük üreticilerin de 600 lira fiyat bandındaki telefonlarına baktığımız zaman bu telefon donanımıyla zaten bir gömlek üstte yer alıyor açıkçası. Çünkü 600 liraya global oyuncuların telefonlarına baktığımızda ya bir önceki jenerasyondan gelen telefonlar var ya da tek çekirdekli, çift çekirdekli işlemciye sahip telefonlar var. Hani hakikaten 600 lira için çok dengeli bir telefon. Android için tavsiye edilebilecek bir
bu
telefon.
Bu telefonda bir şey daha var hani üstüne durulması gereken. Tasarımı falan çok iyi ama ekranı çok parlak arkadaşlar. Çok güzel bir ekran kullanılmış bu cihazda. Yani uygun fiyatlı bir telefondan bahsediyoruz. Bugün Xperia Z1 mesela gerçekten özellikleriyle göz dolduran, su geçirmezliğiyle vesaire övündüğümüz bir telefon ama sonuç olarak görüş açıları dar. Görüş açılarını değiştirdiğimizde ekranıyla ilgili bir şeyler söyleyebiliyoruz ama 600 liralık cep telefonda görüş açısı sıkıntısı yaşamadan cep telefonunu kullanabiliyoruz. Bunlar çok önemli detaylar.
Çinliler öyle bir şey ki hani çok talep olduğu zaman ellerine varsa koyuyorlar, bazen böyle sürprizler çıkabiliyor açıkçası. Hani tekrarlamak gerekirse hakikaten yılın en flash telefonlarından bir tanesi General Mobile Discovery.
Evet, bu arada General Mobile,
ses
evet,
konusunda bazı şikayetler var. Özellikle benim verdiğiniz sesin biraz kısık geldiği yönünde şeyler var. Ayarlamaları yapabilirsek arkadaş.
Evet, şu an mikser üstünden de ayarlarını değiştiriyoruz.
Tekrardan ses konusunda bize de dönüş yaparlarsa arkadaşlar.
Evet, daha sağlıklı olacak arkadaşlar için, bunu da söyleyelim. Şimdi şöyle bir durum var aslında, seninle benim sesimin aynı olması lazım. Belki sen biraz kısık konuşuyorsundur.
Bilmiyorum,
çünkü
olabilir.
Sadece Erdin'in şeyi
mikrofonu
farklı.
Evet, mikrofonu şöyle de farklı. Biraz daha yukarı aldım. Herhalde daha iyi olacak.
Daha sağlıklı olabilir. Şimdi bir diğer marka da var. General Mobile sonuçta bir yerli marka. Tamam, yurt dışından bir ürün seçmiş getirmiş olabilir ama iyi bir ürün seçmesi burada takdiri hak ediyor.
Kesinlikle.
Bir diğer marka da bence yani bu sene bize sürpriz yapan firma Casper oldu. Şimdi Casper dediğimizde uygun fiyatlı, kullanıcı dostu fiyat olarak bilgisayarlarıyla biliyoruz firmaları. Şimdi kullanıcılar ister istemez hani malzeme kalitesiyle ilgili düşüncelerini dile getireceklerdir ama biz bunu söylemiştik arkadaşlar. Eğer uygun fiyatlı bir şey yapmak istiyorsanız ister istemez bazı yerlerden feragat ediyorsunuz. Firmanın da bilgisayarlarında yani fiyat performans yönlerinde özellikle malzeme kalitesiyle ilgili tabii ki çok konuşacak şey olabilir. Ama cep telefonlarına geldiğimizde çok enteresan bir olay var. Şimdi fiyat performans sınıfında yer alan cihazlarında gerçekten uç noktada bir malzeme kalitesi kullanılmış. Bizi çok şaşırtmıştı ilk elimizi aldığımızda.
Casper'ın ilk telefonunu incelediğimizde Intel işlemcili VIA modelini incelemiştik. Onlar zaten Casper'ın çıkış telefonuydu. Evet. Telefonun grafik performansı zayıftı ama geriye kalan tüm detaylar, özellikle malzeme kalitesi ve kasadaki işçilik gerçekten iyi seviyedeydi. Şimdi elinde tuttuğum modele bakıyoruz. Yine malzeme kalitesi anlamında kendi fiyatının ötesinde bir malzeme kalitesi olduğunu söyleyebiliriz. Hele ki Android dünyasının üst seviye bazı telefonlarındaki plastikle kıyasladığımız zaman gerçekten oldukça kabul edilebilir bir malzeme kalitesine sahip.
Özellikle arka kapağı güzel. Silikonla karıştırılmış bir plastik kullanıyorlar ve tutma hissi gerçekten çok iyi. Elde kaymıyor. Rahat, güzel bir doku hissiyatı oluşturuyor ve dışarıdan bakıldığında hani belki bu kapağa çıkan fiyat segmentteki telefonlardan dolayı eleştirilebilecek bir malzeme kalitesi olduğu düşünülse de aslında bakıldığında kapağın hem verdiği sağlamlık hissi hem de tutuş hissiyatı olarak oldukça başarılı.
Evet, cihazlar gerçekten güzel ve şöyle bir enteresan durum var. Casper'ın giriş seviyesi cep telefonlarına bile batarya oldukça büyük tutulmuş durumda.
Evet, 2100 mAh batarya var bu telefonda ki çift çekirdekli Snapdragon 400 çözümünde olduğunu görüyoruz. 4.5 inçlik QHD bir ekranı var. Bu donanımla bu pil kapasitesini kıyasladığımızda bir günlük döngüyü çok rahat.
Tabii şunu da söylemek lazım. Snapdragon 400'den bahsediyoruz. Bu işlemci HTC One Mini ile Galaxy S4 Mini'de karşımıza çıkan işlemci. Hani fiyat anlamında da bunu kıyasladığımız zaman gerçekten hani fiyat performans anlamında biraz daha değeri yükselen bir telefon haline geliyor. Malzeme kalitesini beğenimizi kazanmıştı bu telefonun. Hani Casper iyi işler yapmaya devam ediyor. Pazarda yaygınlaştıkça muhtemelen dizüstü bilgisayarlarda yaptığı gibi her fiyat segmentine insanların ulaşabileceği telefonlar piyasaya sürecekler.
Evet, güzel olan hani Türk firmalarının yurt dışına gittiklerinde oradaki en satılabilir şekli güzeli değil de donanımsal olarak da Türk kullanıcısına hitap edecek modeli seçmeye çalışmaları. Mesela General Mobile'ın Discovery'sinde çok akıllıca donanım bileşenleri bir araya getirilmişti. Casper'ın ilk telefonlarında belki oyun performansını eleştirdik ama en son Snapdragon 400'lü modelde artık oyun da oynayabiliyorduk.
Evet, Adreno 305 aslında bakıldığında Qualcomm'un bu jenerasyondaki giriş seviyesi GPU'su olsa bile Dead Trigger 2 gibi bir oyunu yüksek detay seviyesinde çok hafif takılmalarla oynatabiliyor ki aslında bakıldığında bu fiyat segmenti ve GPU'nun yerleştirildiği segment düşündüğümüzde beklendiğinden biraz daha fazla performans gösterdiğini de söyleyebiliriz.
Evet, burada şaşırtıcı bir performans da vardı. Cihazın şimdi kurulumunu tamamladım aslında. Bir de webde gezelim. En azından webde gezerkenki performansını tam olarak izleyicilerimize burada göstermiş olalım. Tabii ki burada bazı adımları atlayarak artık hızlı hızlı geçiyorum. Bitir diyorum ve telefonun kurulumu da tamamlanmış oldu. Telefonların aslında standart Android arayüzü var. Bazı evet, özelleştirilmiş araçlar var.
Evet. Çok klavyede ufak tefek var. Klavyede farklılıklar var. Bir de fotoğraf kamera uygulamasında ufak tefek geliştirmeler
bazı
var.
Biraz var.
Da widgetler var ve kamera uygulamasında böyle sık kullandığınız ayarlarını daha hızlı bir şekilde erişebileceğiniz noktalara konulmuş ama genel olarak baktığımızda neredeyse %98-99 saf Android deneyimi telefon içerisinde
zaten
mevcut.
Telefon bunda. Pazarında yeni bir üretici için belki de en doğrusu bu. Çünkü
kesinlikle en mantıklı hareket.
Ve yazılım güncellemeleriyle kafa karışıklığı yaratmak yerine temize yakın bir Android ile beraber. Muhtemelen çünkü yazılım güncellemesi alması halinde çok hızlı bir şekilde bu telefonda çıkacaklar yazılım güncellemesi.
Evet, büyük ihtimal yazılım güncellemesini koyacaklar. Çünkü zaten malzeme kalitesine baktığımızda arkasındaki üretici, tamam Casper değil. Hani bunu artık herkes biliyor zaten. Kesinlikle. Türkiye'de üretilmiyor. Ama arkasındaki üreticinin boş bir cihaz üretmeye çalışmadığını, gerçekten dolu dolu elle tutulur bir cihaz ürettiğini görüyoruz. Hı hı. Önemli olan bu zaten. Hani gidip yurt dışında alelade bir cihazı değil de işe yarayacak bir cihazı bulmak. Sonuçta Türk kullanıcısının seçeneği çok fazla yabancı olarak.
Yani sonucunda bir telefon seçip içerisinde Metcalfe'nin ya da Allwinner'ın ya da benzer bazı Çin üreticilerin en giriş seviyesi işlemcisini de koyabilirsiniz. Ya bu fiyattan satmaya çalışabilirsiniz ama Snapdragon 400 bugün Qualcomm Snapdragon ailesinin modern işlemciler arasında pek çok üreticinin tercih ettiği, bildiğimiz markaların tercih ettiği işlemcilerden bir tanesi. Casper'ı da almış ve iyi bir malzeme kalitesiyle harmanlamış. Yine paket olarak bakıldığında kendi fiyat segmenti için üreticiler, kullanıcıların Android'e tanışması anlamında iyi telefonlardan bir tanesi.
Evet, burada şöyle bir şey var sadece bence Türk firmalarını biraz zora sokan. Mesela hani Casper'da sonuçta bir modelle piyasaya girdi ama General Mobile Discovery ile karşılaştırıyoruz burada
İster
sürekli olarak.
Yani. Evet. Günün sonunda, her şeyin sonunda fiyat performans dengesinin kurulurken
General Mobile Discovery'de daha bir dengeli bileşenler bir araya getirilmiş gibi. Hani fiyat performans sorunu daha fazla tutturulmuş. Bu arada router'ın azizliğine uğradık. Burada web gezgininde biraz tökezledik. Tam olarak gösteremedik.
Bütün cihazlar açık.
Hepsi bağlı. Evet, şu an hepsi Wi-Fi'ye bağlı olunca burada ister istemez bu tip sıkıntılar yaşayacağız. Böyle sıkıntılar oldu. Yani General Mobile Discovery'yi koyduğunuzda sanki bu cihazlar rekabet için birazcık daha uygun fiyata satılması gerekiyormuş gibi
tabii
duruyorlar.
Tabii orada şunu söylemek gerekiyor aslında. Şimdi General Mobile biliyorsunuz daha önce telefon pazarına vardı. Sonra bir duraksam oldu. Sonra tekrar girdiler. Hani Discovery'in ikisi, üçü, dördü gelecek mi bundan emin değiliz aslında. Firmanın geleceğe dönük bakışı nedir bunu bilmiyorum ama Casper yılların markası. O planı, stratejiyi devam ettirmesi gerekiyor. Dolayısıyla orada biraz maliyetlerin yüksek olması da büyük ihtimalle şirketin servis ağı,
evet,
garanti prosedürleri ve benzerleriyle açıklayacaktır diye tahmin ediyorum şirketin. Yani umarız General Mobile Discovery'de bunu Discovery 2'yi getirir. Belki orada Full HD ekranlı, daha modern bir işlemciye sahip, daha büyük kilo olan bir telefonla ve yine makul bir fiyatla çıkarsa ülkemiz pazarı gelişir ki belki üreticiler de, büyük üreticiler de bundan pay çıkartarak fiyat anlamında daha makul seviyelere inmeyi başarırlar.
Şimdi fiyat performans serisi telefonlarla başladık. Fiyat performans denince bir telefonda var ki oldukça fazla konuşuldu. Bu da Huawei Ascend P6. Ascend P6 özel bir telefon
bence
aslında.
Bence fiyat tasarım telefonu.
Evet, fiyat tasarım dediğin gibi aslında. Fiyat performanstan öte. Çünkü donanımsal bileşenleri bu tasarımı ve fiyatı çok kurtarmıyor gibi.
Yani aslında içine konulan donanım bu tasarımı ve üzerine çalışılmayı hak etmiyor. Çünkü Huawei'in kendi kullandığı bu K3 V2 işlemcisi GPU konusunda özellikle biraz kullanıcıları hüsrana uğrattı.
V2'den 2'yi silip 3 yazsak olacak aslında.
Evet, zaten K3 V3'ü çok konuşuldu. Hala bir efsane olarak internette de geziyor. Kendisini göremedik. Bu arada şunu da söyleyelim. Zaten bu P6'nın büyük ihtimalle P6S adında güncellenmiş V3 bir versiyonu. İşlemci ile gelecek piyasaya ve onun grafik performansı ciddi derecede yükseltilmiş durumda. Bence o zaman asıl P6 diğer rakipleriyle rekabetçi bir hale gelebilecek.
Tabii şimdi şunu söylemek lazım. Ascend P6'ya bakıldığında 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Yine yüksek çözünürlüklü bir ekranı var. Biz zamanında bu telefon lanse edildiğinde Huawei yetkiliyle yaptığımız görüşmede şunu sorduk. Hani Qualcomm ve benzeri piyasada kabul görmüş, performansı iyi işlemciler varken siz neden kendi işlemcilerinizi geliştirip de bu telefonu koymaya zor adımını attınız? Aldığımız cevap şuydu. Bizim telefonumuz dünyanın en ince telefonu. İşte 6.5 mm civarında biraz daha belki ince bir telefon ortaya koyduk. 6.18 mm. Bu telefonu bu seviyede inceltebilmek için baskılı devre kartını da özel tasarlamanız gerekiyor. Yani Qualcomm gibi firmalara baktığınız zaman da üreticiye özel bir baskılı devre kartından ziyade bir referans platform oluşturup tüm firmalara bulunuyorlar genellikle. Bu telefon dediğimiz gibi tasarımı çok iyi, ince, malzeme kalitesi yine iyi bir seviyede. Fakat o K3 V2 işlemcisi bu telefonu böyle ayağından tutup aşağı çeken bir hale geldi. Ve diğer taraftan tabii Huawei'nin arayüzü de beni çok tuttuğum bir arayüz değil. Hani bu noktada
Hem çok fazla iPhone ezgileri var. Biraz iPhone'a benzetmeye çalışmışlar. Alışkanlık ve yazılımda da bazı sıkıntılar mevcut. Bazı stabilite problemleri oluyor. Telefonda 2 GB bellek olmasına rağmen bazen şişini telefonun yapıyor. Şiştiğini hissediyorsunuz ki arkada çalışan uygulamaları kapattıktan sonra telefon tekrar bir kendine geliyor. Yani ben açıkçası söyleyeyim, P6'yı kullandığım zamanlarda hani 1,5-2 günde bir yeniden başlatıyorum ki o şişme ağırlığını üzerinden aslında bir kendine gelsin
bu diye. Bu telefonun benim en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi ön kamerası gerçekten başarılı ve kendisine evet. özellikleri var. Özellikle kadınlar için yüz güzelleştirme uygulaması gibi ekstra efektleri de olan bir yöntem. Tabii pazar paylarına baktığımız zaman Huawei ciddi bir yükseliş içerisinde. Hani 2015-2016'ya kadar böyle liderlik hedefi gibi çeşitli açıklamalar da duyuyoruz Huawei cephesinden. Kendi telefonlarını üretiyorlar, kendi işlemcilerini geliştiriyorlar, kendi arayüzlerini yapıyorlar. Kapalı kapılar adına kendi işletim sistemini geliştirdiği de söyleniyor. Hani yükselen bir firma. Her yeni modelde muhtemelen üzerine koyarak devam edeceklerdir. Yenilerin dediği gibi şimdi P6'ın S versiyonu geliyor ki iPhone'dan yola çıkarsak yine hız anlamına gelen daha hızlandırılmış bir telefon olacağını söyleyebiliriz.
Evet, GPU'yu da Mali 450'ye terfi ettirdiler ki en akıllıca hareketlerden
şimdi
bir tanesi.
Mali 450'de 700 MHz'de çalışacağı söyleniyor referans tasarım için. 700 MHz'de bir Mali 450 gerçekten oyun anlamında 720p'de bayağı güzel işler yapar.
Bayağı zaten şu anda sızdırılan testlere baktığımızda şu andaki grafik performansına kıyasla yerine göre 2,5-3 kat daha iyi grafik performans sunduğunu da görebiliyoruz.
Tabii bu telefon Mesut 1000 liraydı biliyorsun piyasaya giriş fiyatı.
Evet.
1000 lira böyle giriş seviyesi ince güzel bir telefon için. Sadece bu telefonu düşünsek eğer iyi bir telefondu ama şimdi tabii Galaxy S3 gibi telefonların da fiyatları baz alındı. Hep böyle bir kafa karıştı ve diğer tarafta yine bir tarafta da adam diyor ki 600 lirada Discovery var hani donanımı iyi, performansı iyi bir telefon. Hani fiyat, beklenti, tasarımla ne istiyorsunuz bu gibi kriterler çerçevesinde insanlar tercihlerini yapacaktır ama telefon incelik anlamında gerçekten rekortman bir telefon onu da söylemek gerekiyor.
Evet zaten şimdi şöyle bir şey de var telefon piyasasında Xperia Z1'in de fiyatı mesela çok aşağı inmiş durumda. Yani şu anda 1200 lira seviyesinde 1300 lira seviyesinde Xperia Z modelini bulabiliyorsunuz. Yani bu fiyatlarda bu böyle cihazlar varken şimdi 1000 lira çok kafa karıştırıcı bir rakam.
Ama işte orada hani birisi bir yıllık telefon, bir tanesi firmanın yeni telefonu.
ama yeni telefon da öyle bir telefon ki diğerinin 3'te 1'i gücünde falan.
O konuda haklısın ama şimdi bakıldığı zaman Z1'in yeni olan Z2 de 2200 lira. Yani muhtemelen bunu yeni olacak P6S'ye de 1000 liradan gelse bu telefonda 600-700 liraya düşecektir diye tahmin ediyorum.
Büyük ihtimalle öyle olacaktır ama dediğimiz gibi fiyat performans telefonundan çok Erdin'in güzel bir burada tanımlaması var. Fiyat tasarım telefonu bu. Elinizde güzel bir cihaz tutuyorsunuz. Hani iPhone 4'ü çok fazla andırıyor zaten. Hani menüsünde falan da esinlenilmiş.
Şu iğne tarafını bir göstersene misin? Evet tam orası. Şu arkadaki soldaki bu.
Evet, Ender çıkartmış burayı.
Burada, kayboldu maalesef.
Burada bir iğne ya, var böyle aslında. Böyle çıkıntı vardı burada
iğne
devasa.
Koymuşlar. Hani bu iğneyi sim kart takmak için de kullanabiliyorsunuz.
Aslında çok pratik bir şey ama kaybolacağı çok bariz belliydi. Ben en fazla bir hafta 10 gün dayanabildim ve maalesef telefonu cebimden çıkarken fırladı gitti bir yere ve iğneyi bir daha bulamadım.
Ama 4 çekirdekli işlemci sahip bir telefon 6 milimetre civarında olabiliyormuş. Olabiliyormuş. Bunu da görmüş olduk bu telefonla birlikte.
Şimdi arkadaşlar fiyat performans diyoruz. Fiyat performans segmentinde tam olmasa da aslında iOS tarafına baktığımızda fiyat performans segmentinde yeni bir telefonumuz aynen, var artık. Bu da nedir? iPhone 5C. iPhone 5C özel tasarıma sahip bir telefon. Neden özel tasarıma sahip diyoruz? iPhone tarafında aslında.
Plastik kasalı.
Ya plastik 5. kasa demek birazcık yanlış olacak. Çünkü polikarbonla güçlendirilmiş. Özel bir kasası var. Hani yakından da gösterelim cihazın tasarımını. iPhone 5'in donanımı plastik kasayla buluşturularak mesela Türkiye'de 16 GB'ın satış fiyatı 1800 lira civarında olacakmış. Uygun fiyatlı bir iPhone elde edilebilmiş.
Uygun fiyatlı bir iPhone ama.
Evet, bunu söyleyeyim. Uygun fiyatlı bir iPhone yani.
Ben hemen yorum yapayım sonra top beğenilere paslayayım. Şimdi Apple'da herkes bir telefon olduğunu konuşuyor genelde. Evet. Hani akıllı telefon piyasasına çok hakim olmayan kişiler. Ama Apple hep birden fazla telefona sahipti. İşte iPhone 3, 4 çıktığında 3GS vardı, 3G vardı. 5 geldi, 4S, 4 vardı.
Hepsi devam
şimdi 5S işte. Geldi, 5 var, 4S var, 4 var. 4'ün de 8 GB'lık versiyonu. 4S'nin 450 dolar gibi fiyatla satılıyor ki Amerika'da yine yüksekmiş.
Hala çok yüksek.
Hani Apple ne yapıyordu? Yeni model çıktığı zaman bir önceki modelin fiyatını aşağı çekiyordu.
Ondan önceki de büyük ihtimalle
bedava veriyordu dediğin gibi doğru Ender. Şimdi bu telefonda şöyle bir durum var. Baktılar şimdi iPhone 5S var. 5 alüminyum kasalı, premium görünümlü bir telefon. Şimdi biz bunu fiyatının üretim maliyetleri anlamında aşağı çekemeyeceğiz. Ne yapalım? 5'i biz yeniden ele alalım. Malzeme kalitesi, içlik tarafına maliyetleri çekecek şekilde yeniden revize edelim ve öyle piyasaya sunalım.
Yani bunu sonucu ucuz iPhone sana bana ucuz iPhone değil, Apple'a ucuz iPhone oldu. Çünkü malzeme kalitesini düşürdüler, üretim maliyetlerini düşürdüler. Toplam maliyet düştü ama bakıldığında insanların normalde iPhone 5 alabilecekleri fiyata daha ucuz uygun daha uygun bir fiyata mal ettikleri iPhone 5C'yi satıyorlar.
Sana bana ucuz telefon olmadı da bu Apple için
Daha karlı bir
alınabilir telefon. Versiyonu oldu diyelim daha doğrusu.
Bu arada bazı arkadaşlar takılmalardan ve donmalardan şikayetçi, yayını bir kontrol edebilirsek.
Şimdi şöyle bir şey var. Ne kadar şikayetçi, bir anket yayınlarsak iyi olur Ender. Çünkü tamam, bazı tamam. arkadaşlar internet bağlantılarından dolayı bir sıkıntı yaşıyorlar. Takılma ve bağlantı problemleri ne durumda diye bir anket yap. Çok normal, sıkıntısız diye.
Arkadaşlar tabii arkada torrent açıksa.
Yok. Şimdi şöyle bir şey var. Ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Şimdi TTNet ne yazık ki her ilimizde aynı hizmeti veremiyor. Evet. Evet. Bazı TTNet kullanıcıları benim artık canlı oyun yayınlarını da izleyemediklerini söylüyorlar. Hatta Xbox Live'a bağlanamayanlar varmış. Yani biz altyapıdan çok sorumlu olmadığımız için altyapıyı değiştiremiyoruz.
Ya o tarafta bir şey var yani 20 megabit alabiliyor musun? İşte hani altta ufak yazılarla geçer yani. Postaneye yakınlığına göre ve bir takım dış fiziksel etkenlere göre internet bağlantısı en yüksek seviyelere ulaşamayabilir diye.
Şimdi ben Dead Trigger'ı göstermek istiyorum bu cihazda. Aslında bu cihaz fiyatıyla üst seviye bir cihaz.
Ya iPhone 5 zaten iyi bir cihazdı donanım anlamında. Zaten Apple'ın en büyük avantajı donanım ve yazılım kendisi yaptığı için aradaki optimizasyon gerçekten çok başarılı oluyor. Tabii bir tercih meselesi. Şimdi 1800 liraya aslında geçen sene çıkmış telefonu alacaksınız.
Yalnız ben telefonda şöyle bir şey yaşadım Erdi, yaşamadım değil. Bir tanesi hani baş parmağınız her yere dokunun vesaire deniyor. O birazcık zor. Özellikle küçük ekranından dolayı bazı ikonlara ve şeylere yakınlaştırmadan zaten tıklayamıyorsun ne yazık ki. Ekstra olarak hani cihaz iOS 7 ile beraber iPhone 5 sanki ölmüş biraz. Yani biraz hantal kalıyor. Çok o yüksek akıcılık yok. Bazı yerlerde teklemeler görüyorsun. Bazen animasyonların duraksadığını görebiliyorsun ki bu iPhone'da çok alışık olmadığımız şeyler.
Şöyle bir durum var. iOS 7 aslında özünde bakıldığından yani herhalde tahmin ediyorum ki birinci öncelik iPhone 5 diye için tasarlanmış bir işletim sisteminden bahsediyoruz. Hani ilk lansmanı yapıldığında 64 bit vurgusu çok fazla yapılan bir işletim sistemiydi. Ama tabii diğer taraftan bakıldığında iPhone 5 ve 5S'de 1 GB bellek var. Yani RAM tarafında çok ciddi bir değişiklik söz konusu değil. Ben iPhone 5 ile özellikle Hawaii'deki ön inceleme esnasında bir sürü aşırı neşir olma şansı yakaladım. Tabii ki iOS 7 ile ilgili olarak hani kullandıkça, uygulama kurdukça, hafıza doldukça ne değişiklikler yaşanıyor. Bunu uzun süreli gözlemler sonucunda belki söyleyebilirim ama iOS 7'nin iPhone 4 S'de telefonu nasıl şişirdiğini bizzat etrafındaki insanlardan da biliyorum.
Mesela Dead Trigger 2 yine dondu. Bu benim ikinci yaşadığım sıkıntı. Hani oyunlar daha stabil vesaire filan diyoruz ama bu programcının kabiliyetleriyle biraz alakalı
kesinlikle
sanki.
Kesinlikle şimdi hani platform bağımsız bu uygulama geliştiricinin uygulamanın nasıl yazdığıyla ilişkili.
Evet Ender, oylamanın sonuçları nasıl gidiyor?
Oylamayı şu anda yazdım. Yalnız yayın almakta bir sıkıntı yaşıyorum. İstersen sana da göstereyim. Büyük ihtimalle yayın ayarlarıyla bir...
Voting is disabled. Neden öyle diyor? Tam olarak okur musun nedenlerinde?
Şu anda oylama kapalı çünkü kanalınız yayında değilken oylama yapamazsınız diyor ama biz şu anda yayındayız. Burada bir sıkıntı olmuş.
Belki bir daha ekrandan giriş yapman gerekebilir çünkü şu an yayındayız aslında. Evet, oyunumuz açıldı bu sefer daha
bu
hızlı bir şekilde.
iPhone 5C mavi renkli olanı tabii ki pek çok farklı rengi var.
Bu arada oyun hiçbir zaman bizim şu anki Android cihazda da göremediğimiz bir seviyede açılıyor. Herhalde Tegra 4'te böyle görülecek. Yansımalar, çimler vesaire var yerde. Çok daha farklı bir grafik seviyesinde açılıyor tabii.
Tabii iPhone 5'in GPU'su da oldukça güçlü. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Hakkını teslim edelim.
Yani iPhone 5C'deki ekran çözünürlüğü GPU gücünü kıyasladığımızda şu andaki piyasadaki telefonlarda arasında belki de en yüksek.
Yanlış şey hatırlıyor musun? Sen iPhone 5C ilk lanse edildiğinde böyle rengarenk telefonlar çıktığında Nokia'nın bir açıklaması vardı. Taklit orijinalini yüceltir
aslında
diye.
Yüceltir, evet.
Aslında yüceltir diye. Mavi rengi var mesleğinde. Bunun yine sarı, kırmızı ve farklı renkleri var. Bugün yarın eli kullanışı 1 Kasım tarihi itibariyle de zaten Türkiye satışı başlıyor olacak. iPhone 5'in 5S ile birlikte.
Evet, şu yaratığı da herhalde bu sefer ölmeden öldürebileceğim. Evet. iPhone 5C tasarımsal anlamda güzel bir telefon. İddialı bir telefon. Sadece herhalde iOS 7'nin birazcık daha geliştirilmesi lazım. Eski donanımlarda birazcık daha iyi performansla çalışması için. 1800 liralık fiyat iPhone almak isteyenler için tamam uygun bir fiyat sayılabilir ama üst düzey telefonlara baktığımızda bence uygun mu değil. Çünkü fiyat performanstan gidiyoruz. Seriyi biraz bozacağız. Performansı çok yukarı çekeceğiz ama fiyat performans telefonu dendiğinde bu yıla damgasını vuran bir başka telefon var.
Herhalde üst seviye telefonların G2. Fiyat performans şampiyonu LG G2 oldu. Hani yine bakıldığında sürpriz diyebileceğimiz flash telefonlardan bir tanesi oldu. LG zaten Optimus G ve Optimus G Pro ile bir imelenme içerisinde olduğunu bizlere göstermişti. Kaldı ki Google'dan sonra Nexus 4 işbirliği, Google'dan alınan geri bildirimler derken karşımıza G2 çıktı. Çok kendisi nasıl bir telefon Mesut? Tasarım anlamında yenilikçi bir yaklaşım var. Yeni her zaman iyi midir? Her zaman iyidir diyemeyiz ama yepyeni bir yöntem denenmiş. İlk defa tüm tuşları nakliye
taşıyan... Telefonumuzun gücünü açmayı unutmuşuz bu arada. Açalım, açılsın bu arada.
Yani bakıldığı zaman... en donanımlı telefonlardan bir tanesi...
Evet, Snapdragon 800 zaten platformuna sahip. Ve genel olarak da her şeyle çok ideal, güzel görünen bir telefon.
Yani bazen aslında telefonları özellikle markanın içinde modeller arasında yenilik gelirken kendini tekrarladığını görüyoruz.
Ama bu arada Ender şöyle bir durum var. Cihazın şarjı yok. Herhalde Erdi şarja takmayı unuttu cihazı. Onu nasıl yapacağız? Erdi nasıl gösterelim menüyü?
Zaten incelemesinde göstermiştik diye.
Evet, incelemesinde göstermiştik. Burada gösteremeyeceğiz. Ne yazık ki cihazların hepsi bu kadar fazla olunca ister istemez şarj sırasında sıkıntılar yaşadık. Cihazı tekrar görüntüsünü sizlere şöyle göstereyim. Tek elle tabii ki bütün ekrana ulaşması zor bir telefon. Tek el modları vardı ama ne yazık ki tabii ki
şu anda gösterilmiyor. Yaptığı açıklamada şöyle 5.2 inç en üst seviye diyorlar tek elle kullanım açısından. Hani eliniz çok aman aman küçük olmadığı sürece bu telefonu tek elle kullanabiliyorsunuz. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz.
Zaten kasa yapısı ve boyut itibariyle benzer telefonları kıyasladığımızda hakikaten o ekranın olabildiğince maksimum seviyede o kasaya sıkıştırılıp kasayı olabildiğince ufak tutmaya çalıştıkları çok bariz bir şekilde şu anda zaten gözüküyor.
Tabii şunu söylemek lazım. Snapdragon 800 en düşük fiyatlı telefon. Yani bu donanıma sahip, bu seviyede satılan bir telefon şu an için yok. İşte rakibi diyebileceğimiz telefonlar genelde 2000 lira bandında. Aynı
aslında hani boyut açısından olarak da karşılaştırmak lazım. Şimdi iki tane Snapdragon 800 işlemci taşıyan telefon elime tutuyorum. Bir tanesi Xperia Z1. Su geçirmez özelliği, toza karşı dayanıklı yapısı ve bu yapı nedeniyle oldukça fazla toz ve kir tutmasıyla efsane bir telefon diyebiliriz bu konuda. Çok enteresan herhalde. Gerçekten çok fazla toz ve kir tutuyor. Yani telefonun herhalde üstündeki kaplama buna neden oluyor. Yan yana koyduğumuzda cihazları Z1 5 inç bir ekrana sahip ama G2 5.2 inç bir ekrana sahip daha küçük bir telefon.
Evet, özellikle üstte koyunca aradaki kaldı fark
ki,
daha da
fazla. Kaldı ki iki telefonun sahibi olup pil kapasitesi de aynı. İkisine 3000 mAh pil
evet var. Yani Z1'in burada tasarımı birazcık efsaneleşiyor gerçekten.
Ya Z1'in tasarımında hakikaten insanı rahatsız eden bazı ufak tefek noktalar var. Bir, çerçevelerin kalınlığı.
Evet.
Yani bugün artık 2014 yılına geliyoruz. Tamam, telefonun su geçirmez olması oldukça önemli bir konu. Ama Sony bu işi bence biraz fazla uzattı gibi. Hani illa her telefonda su geçirmez olmasına gerek yok. Z'nin tasarımıyla belki de Z1'in donanımını birleştirip daha böyle şık, güzel çizgilere sahip bir telefon olsaydı ben Z1'in daha fazla beğenileceğini düşünüyorum açıkçası.
Yani şu kamera, şu işlemci, şu donanımla su geçirmeyen versiyonu ya. Su
biraz daha kibar olsun.
Daha kibar olsun, daha hoş görünsün. Tabii 2200 lira gibi bir fiyatlandırmayla giden şu an sınıfındaki hani fabrik kategorisinde olan bir cihaz değil bu yani. Büyük ekranlı bir akıllı telefon olarak ele almak gerekiyor. Tüm bu kriterler çerçevesinde şu an kendi segmentindeki en pahalı telefonlardan bir tanesi. İşte çünkü Snapdragon 800 işlemcili diğer versiyonlara baktığımızda LG G2 var karşımıza çıkan örneğin. Galaxy Note 3'ün Snapdragon 800 versiyonu var her ne kadar Türkiye'de olmasa bile. Fiyat anlamında biraz üst seviyede kalıyor. Benim de bu telefondaki yeni çıktığım öndeki çerçeveler hakikaten kasayı hem fiziksel ölçüleri anlamında büyütmüş hem de sonucunda siyah bir görüntü.
Tabii sanal butonlar sürekli görünürler. Çerçeveye eklenince ekran ortada baya baya bir küçük kalıyor. Hani tarayıcıda falan özellikle.
Tabii bunları söylerken tabii yine hani su geçirmez olması, toza dayanıklı olması gibi unsurları unutmuş da değiliz. Bu da bunun telefonu sınıfındaki tek örnek yapıyor.
Şimdi G2'nin şarj acizliğine uğramasaydık eğer burada göstermek istediğimiz bir şey vardı. Şimdi Xperia Z1 evet birazcık büyük bir telefon diyoruz. Ama 20 megapiksel kamerasının katkılarını unutmamak lazım. Oldukça da güzel bir kamera arayüzüne var. Denklaşör butonu var mesela. Denklaşör butonuna basılı tuttuğumuzda direkt olarak kamera uygulaması başlıyor. Kamera uygulamasında çok efsane modlar var. Mesela sanal gerçekçilik modunu ben çok fazla seviyorum. Bence en eğlenceli modlardan bir tanesi. Bir alanı tutuyorsunuz ve orayı sanal gerçekçilikle farklı bir yere dönüştürüyor. Şu an balıklar görüyorsunuz stüdyomuzun içinde gezen. Halbuki bunlar yoklar. Ama içindeki gyro'yu ve sensörleri kullanarak siz hareket ettirseniz de şu an sanal ortamda bu balıkları ve şeyleri görmeye devam ediyorsunuz cisimleri. Şimdi bu cihazda ısınma G2'ye oranla işlemciyi daha az yoruyor, daha az yavaşlatıyor.
Bu tabii kasasının kalın olması ve iri olmasının bir avantajı. Çünkü ısıyı daha rahat dağıtabiliyor.
Yani demek ki irilik aslında bir yandan dezavantaj oluşturuyor. Nereden dezavantaj oluşturuyor? Sadece taşınabilirlik açısından.
Şu yine seçmek istediğiniz kriterle ilgili. Hani daha yüksek performans için belki biraz tasarımdan taviz verebilirsiniz. Ya da biraz daha nazik, biraz daha mobil bir cihaz olsun. Fakat performans anlamında
beklentilerim çok yüksek. Biraz daha aşağısında
olması benim için yeterli diyebilirsiniz.
Evet, şu an mesela Real Racing 3. Ultra High detayda, Full HD'de oyun içi grafiklerini görüyorsunuz. İnanılmaz hızlı çalışıyor. Android cihazlarda belki de en performanslardan biri.
En
tepede yer alıyor. Belki birinci, belki ikinci orada.
Telefon zaten performansına diyecek bir şey. Evet, Snapdragon 800 gerçekten telefonu yağ
yani
gibi aktıyor.
Yani ben G2'de bu performansı alamadım bu oyundan özellikle.
Bu oyunda G2'de dediğin gibi bu performansı alamıyoruz ama dediğimiz gibi işte orada tasarım ve fiyat da tabii işin içerisine giriyor. Birisi 2200 liralık, birisi 1500 liralık bir telefon.
Evet, orada çok önemli bir fark var.
700 lira gibi bir farktan
tabii
bahsediyoruz.
Tabii micro SD kart avantajı var. Arttırabiliyorsa hafızasını ama LG G2'nin 32 GB'lık versiyonu bulunabilir olduğunda herhalde oradaki o dezavantajını kapatacak 32 GB nispeten yeterli sayılır.
16 bugün artık özellikle ROM'ların da büyümesi ve oyunların da kapasitesinin artmasından sonra tabii bunda yeni kameraları unutmamak lazım. 13 megapikselde çekilen bir fotoğrafın kaç megabayt yer tuttuğu ortada. 16 GB'lık ROM'lar hakikaten kullanıcıya pek fazla esneklik sağlamıyor kullanmak.
11 GB gibi olan kullanılabiliyorsun.
Onun dışında 2 tane video atsan, 2 tane oyun atsan, bugün Real Racing diyoruz, Most Wanted diyoruz, hepsi 1 GB'ın üstünde. 2 GB'a yakın alan kaplıyorlar. Bu da kullanıcıya aslında çok fazla telefonlarına bir şey yapma imkanı sunmuyor.
Ben bu arada G2 ile ilgili bilgi de vereyim. Daha geçen gün Necil'e konuşma şansı yakaladım. Hakikaten şu an 32 GB konusunda beklentinin çok fazla olduğu, talebin çok fazla olduğunu biliyorlar ama dünya genelinde öyle bir talep var ki şu anda sıraya girmiş durumda ülkeler. Parti parti yollanıyor. Diğer taraftan Z1 ile ilgili şunu söyleyelim. Z1 hakikaten çok değerli toplu telefon. Hani bakınızdan su geçirme özelliği, kasa yapısı vesaire. Ama biz Mesut hatırlıyor musun? Xperia Z videosunda şunu söylemiştik. Xperia Z en güncel donanımlara sahip değil. Muhtemelen Sony bu sene bu telefonu günceller.
Evet.
Yani şimdi Xperia Z'nin aşağı yukarı çıktığı fiyat seviyesine Xperia Z1 girdi. Hani Z'nin çıktığı dönemlerde piyasaya HTC One ve Galaxy S4'ün çıktığını görmüştük. Şimdi HTC One ve Galaxy S4 muhtemelen Şubat-Mart ayına kadar yeni bir model almayacak. Hani burada telefon satın alırken, özellikle üst düzey telefon satın alırken o sene üstüne o aynı firma yeni bir model çıkartır mı çıkartmaz mı, bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ister istemez aldığınız telefon değeri hızlı bir şekilde düşebiliyor. Xperia Z kullanıcılar aslında biraz bunu yaşadılar yani. Çünkü 6 ayda, 7 ayda işte Mart, Nisan gibi Türkiye'ye geldiğini düşünürsek ya bugün 11. ayda girdik sayılar artık. Hani 7 ayda telefonun yenisinin üste geldiğini görüyoruz.
Şimdi zaten şöyle bir şey diyoruz. Tasarımsal olarak tekrar Z1'i göstermek istiyorum. Z1 aslında tasarımsal olarak Z'nin çizgilerini taşıyor.
Omnibalans tasarımı.
Evet, omnibalans tasarımı taşıyor. Metal çerçevesi, iki tarafın cam olması, hani 20 megapiksellik sensörün bile yerleştiriliş tarzı, duruşu arka kasada. Ben burada Xperia Z'nin abisiyim, onun akrabasıyım sözlerini tekrarlamasına neden oluyor. Şöyle bir şey var. Eğer Xperia Z sahibiyseniz, hani bu telefona geçmeli misiniz? Burada bir soru işareti var. Çünkü sunduğu şeyler, mesela 20 megapiksel kamera diyoruz. Kamerası kesinlikle kötü bir kamera değil. Üst sınıfta yer alan kameradan bir tanesi ama hani Z'den Z1'e geçmeyi değecek kaliteyi sunmuyor mesela.
Şimdi onun için şöyle bir durum var. Xperia Z'yi satmanız gerekiyor tabii. Yani öyle bir senaryoyla yola çıkarsak eğer. Şu an sıfırının işte 1200-1300 liralardan bulunabildiği konuştuk. İkinci eli herhalde 900 lira, 1000 lira civarında satıldığını tahmin edersek. Üzerine 1200 lira daha koymanız gerekiyor bu açıdan bakıldığı zaman. Tabii bazı okuyucularımız şunu söyleyebilir. Ne yani, teknoloji gelişmesin, firmalar yeni ürün koymasınlar mı? Koysunlar ama arada bir zaman dilimi olsun. Biz elimizdeki telefonun bir hakkını verelim. İnsanlar 2000 lira telefona yatırmışlar. Buna tam anlamıyla bir randıman aslında. İşte HTC ne dedi? Ben bu sene yeni model çıkarmayacağım. En zor durumda kalan firma aslında HTC oldu. Yani Skarkulis'in evet, Snapdragon 800 varken yapamadılar, koyamadılar. Samsung zaten Galaxy S4'ü yenilemeyeceğini, her sene bir telefon çıkaracağını söylüyor.
Samsung zaten bir telefonu satmasa diğerini satıyor. Yani oradan kurtarıyor.
Tabii Samsung kendi içerisinde öyle bir avantajı var. Şimdi Sony'deki gelişim çok takdire şayan yani. Bakıldığında her aşamada yeni şeyler üzerine koymayı başarıyor ama diğer taraftan tabii eldeki kullanıcıların da sahip olduğu değerleri biraz da korumak gerekiyor diye tahmin ediyorum.
Şimdi HTC One'ı elime aldım hazır HTC'den bahsediyorken. HTC One kendine has özellikleriyle değişik bir telefon. Tasarımsal olarak, yani malzeme kalitesi olarak en güçlü cihazlardan bir tanesi oldu bu sene. Hani elimize aldığımızda. Sadece bu cihazın kaybettiği bir nokta var. Her şeyle çok iyi. Ses çıkışı Beats Audio'yu destekliyor. Kulaklık taktığımızda gerçekten iyi baslar alıyoruz. Sonuçta hiçbir cihazda olmayan Boom Sound ismini verilen bir ses deneyimi var. Hoparlörleri bile stereo ve inanılmaz kalitede ses sunabiliyorlar. Bu telefon nereden kaybetti? 4 Ultra Pixel olarak isimlendirilen, F2.0 lensle güçlendirilmiş olmasına rağmen bir türlü tatmin edici bir deneyim sunamayan kamerasından kaybetti bu sene.
Bence iki nedenden kaybetti. Birisi kamera zaten. O su götürmez gerçek. Çünkü kameranın özellikle fotoğraf performansı şu an rakiplerinin gerisinde, onu net bir şekilde söylemek gerekiyor bu kategoride yer alan rakipler için. Video performansı işte ayrıca konuşabiliriz belki.
Video performansı hala çok üst seviyede.
Ben işlemci tarafını aslında den vurmak istiyorum. Çünkü şimdi bu telefon çıktığında Snapdragon 800 zaten yoktu. O bir gerçek. Ama hatırlarsanız Galaxy S4 ile benzer zamanlarda çıkmışlardı ve Galaxy S4'ün LTE versiyonunda frekansı yükseltilmiş Snapdragon 600.
Bu arada S4 yan yana koydum şu anda. Bir de S4 5 inçlik bir telefon olmasına rağmen aynı boyutta, boyutsal özelliklerde. Evet, hatta biraz daha uzun şey.
Kendine katlanır misali yarattığı bir dezavantaj, o boyut dezavantajı. Hani keşke HTC de bu telefonla işlemciyi biraz daha frekans anlamında itekleseymiş. Çünkü aynı dönemde daha yüksek hızda çalışan bir Snapdragon 600 görmüştük. Doğru. Şimdi firma tüketiciler mağdur olmasın diye ürünü de yenileyemedi. One Max'e bakıyoruz şimdi, onda da neden Snapdragon 8'i tabii kullanmadılar onu bilmiyoruz. Ayrı bir tartışma konusu ama Butterfly S'de biliyorsun yani 1.9 GHz'de evet. çalışan Snapdragon 600'e yer vermişlerdi. Hani ikisi şu tasarımlı, önümüzdeki sene Snapdragon 800'de ve daha iyi kamerayla güncellip içine biraz daha büyük pil koyarsa zaten tasarım anlamında özellikle çalışmasına gerek yok.
Yani belki bu sene de beklenebilirdi böyle One Plus gibi bir modelle Snapdragon 800 düşülüyordu. Zaten
i̇şte önümüz... en başta söz verdikleri evet. için bu sene yeni
model çıkan ihtimalle kullanıcıları biraz mağdur etmemek için öyle bir strateji izlediler. Ama bakıldığımda büyük ihtimalle zaten 2014 başlarında yine One çizgilerine Bak, sahip. Mi? Şubat gibi Snapdragon 800'de veya bilmiyorum belki o zaman daha farklı. Binden de konuşuyor olacağız. İlk örnekler piyasaya yayılmış olacak. O tarz bir işlemciyle belki de performans noktasındaki iddiasında tekrardan geri kazanabilir.
Bu arada benim elime bir bilgi ulaştı. Biliyorsun bu HTC One M7 koduyla geliştirilmiş. Hı hı, şimdi M8'in zaten çalışmaları bir süredir devam ediyor. M8 Sense 6 ile gelip Sense 6 her şeyi baştan tasarlanmış bir arayüz olarak karşımıza çıkacakmış. Hani Sense 6 ile ilgili bazı prototip görüntüleri HTC'nin göz altında alınan tasarımdan sorumlu ki biz de gidip adamlar röportaj yapmıştık. Adam sonra tutuklandım çıkartıldıktan.
Erdi çok uğurlu gelmişsin.
Şaka maka biraz ayağımız uğursuz oldu galiba ilgili arkadaş için. Prototiplerin yani taslak prototiplerin arayüzünün Çin'de bazı üçüncü parti firmaları sızdırdığı vesaire konuşulmuştu ama Sense 6'nın hakikaten yepyeni bir deneyim sunacağı söyleniyor.
Bu arada HTC'den konuşurken HTC ile ilgili birkaç da soruyu alalım. HTC'nin ses kaydının nasıl olduğunu sormuş arkadaşlar. One modeli için.
Şimdi çok başarılı. Benim YouTube kanalımda da ses kayıt denemelerini bulabilir arkadaşlar. Stat'ta yaptığımız denemede o kadar ıslık, o kadar tezahüratın içinde ıslıkları ayrı, tezahüratları ayrı, double sesinin basını ayrı duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda biz Turkcell'e Şanlıurfa'ya gitmiştik. Hı. Orada bir sıra gecesine katıldık. Orada yine davul, halay, müzik geçtiğinde bir kayıt yapmıştım. Onu da hemen oradan paylaşmıştım sıcağı sıcağına. Açın. O an oradaymış gibi o sesi dinleyin eğer iyi bir ses sisteminiz varsa. Zaten şimdi buradaki mikrofon konusu biraz karışık oldu. Daha sonrasında davalık oldu HTC.
Aynen, Nokia ile ikisi arasında bir sıkıntı yaşandı. O da tabii HTC'nin suçu değil. Amsterdam'da komponent tedarik eden bir firmanın eldeki tüm malı Nokia'nın patent evet. ürünü olmasına rağmen HTC adı bize geldiler, size de vereyim.
Fark etmezler belki deyip.
Bu arada Mesut, son olarak LG G2'de ses konusu olmuşken üstüne geçmek istiyorum evet, aslında. Konuşalım. LG G2'de dünyanın ilk hi-fi akıllı telefonu aslında olarak geçiyor. Sesin dışa vurma anlamında olmasa bile sesin işlenmesi anlamında 24 bit 192 kHz ses desteği sunan özel kodeye sahip. Hani muhtemelen bir sonraki jenerasyonda stüdyo kalitesinde sesler sunan akıllı telefonların yarışına sanık olacağız.
Şimdi nerede? Nokia'dan bahsettik, davalık oldular dedik mikrofonu konusunda. Şimdi Nokia'nın biliyorsunuz biz lansmanına katılmıştık Londra'da. 925 telefonu şu anda hala aktif olarak satışta ve 1020 ile kıyaslandığında aslında bir tanesi 5S ise bir tanesi 5C olma özelliği taşıyor Nokia tarafında. Yani iPhone'un o kıyaslaması kısmına bakarsak kötü bir kameraya değil hala iyi bir preview kameraya sahibiz burada. Optik stabilizasyonumuz devam ediyor ve aynı zamanda ekran boyutları, çerçevesi, ince gövdesi düşünüldüğünde telefon tasarımsal olarak da çok güçlü.
Çok net ve kısa bir yorum yapacağım. Lumia 920 aslında bu olmalı.
Evet, evet. Tamam, herkesin dediği, hepimiz ortak kanısı bu. Lumia 920 bu kasayla çıksaydı belki de Lumia ailesinin şu anda çok daha farklı noktalara gelmesine olanak sağlardı. 920 kötü mü bir telefon? Hayır, kesinlikle değil ama günümüzün artık standartlarında o ağırlıkta, o kasa kalitesinde, o kasa kalınlığında bir telefon aslında üst seviye telefonlar arasında pek fazla yer edinemeyecek gibi. Bu arada sorulara tekrardan bakıyorum.
Sen sorulara bakarken ben de 925 ile ilgili. Tabii biliyorsun Mesut, 925'e Pro kamerası yeni bir yazılım.
Evet,
kamera
doğru.
Üzerinden Nokia duyurusunu yapmış.
Aslında 920'ye de geldi.
920'ye de geldi daha sonrasında. Şimdi bu telefonda aslında ince nokta şu, kasa insanlar metal zannediyorlar. Kasanın çerçevesi metal ama kasanın gövdesinde.
Evet, arka kapak değil.
Arka kapak değil. Yani orada yine plastik polikarbon karışımı yani malzemeden bahsedebiliriz.
Şu çerçeve aslında metal ama arka kapak belki görülebilir burada net bir şekilde değil. Bakın burada birleşme noktasını görüyorsunuz. Bu çerçeve oldukça sağlam bir malzeme ama arka taraf aslında böyle biraz daha yumuşatılmış, ele daha soft dokunan bir malzemeden ima edilerek kavrama hissi kuvvetlendirilmiş. Telefon çok iyi duruyor. Yani
tasarım evet.
bunun altını hani birkaç kez çizmek lazım. Bu telefon
çok güzel görünüyor.
Çok gibi. Güzel duruyor.
Hani sadece Windows Phone değil, tüm akıllı telefonlar içerisinde tasarım en güzel telefonlardan bir tanesi diye düşünüyorum şahsen.
Öyle gerçekten. Öyle, şimdi evet, 1020 ile yan yana koyalım. 1020 özel bir telefon. Ne dedik? Kamerası sonuçta 41 megapiksel kamerasıyla en kallavi kameralı telefon. Ama yan yana getirdiğimizde arkadaş bu telefon kalın bir telefon. Yani cepte taşımak yine zor olacak.
Yine tank çizimimizi yapabiliriz.
Ya da tuğla.
Yani daha kibar tuğla.
Evet, daha kibar tuğla. 920'nin yanında biraz daha kibar bir tuğla bir telefon bu.
Gerçi bakıldığında Xperia Z1'den daha şık bir telefon.
Nokia Lumia 1'den. Z1 Android tarafında farklı bir kategori. Su geçirmez sonuçta yani. O tarafta herhalde ondan dezavantajlarıyla sıralanabilir. Yani eğer 41 megapiksel aman ne yapacağım ben kamerayı falan diyorsanız 925.000'in yanında daha alınabilir.
Kaldı ki tabii bir fiyat avantajı da söz konusu. Yani 925 herhalde tahmin ediyorum 1300 lira seviyelerinde Türkiye'den alınabilen bir telefon haline geldi ki. Yani Nokia'nın kendi içerisinde güzel tarafı da biliyorsun muyuz Nokia her yeni telefon lansmanında yeni bir de yazılım duyuyor. Kamera evet. yazılımı duyuyor. Sonra evet. geriye dönük. Üst seviye telefonların hepsini onu veriyor.
Şimdi denklaşma butonunu övmüştük Z1'de. Söyleyelim. Sonuçta Nokia'nın artık Lumia serisinde standart.
Standart evet.
Yani denklaşma butonumuz var. Fotoğraf makinesi olarak kullanmak istediğinizde şuradaki butona basıyorsunuz. Cihaz fotoğrafını çekiyor. Bu kadar basit. Güzel bir özellik.
Ve çok da seri çalışıyor. Basıyorsunuz fokusu alıyor. Hızlı bir şekilde şey evet. yapıyor. Hemen kaydediyor.
Telefonun zaten, genelde seri evet, çalışıyor.
Bu arada zaten ekranı da geliyor. Fark etmiştir izleyenlerimiz. En az yansıma yapan ekranlardan bir tanesi.
Nokia'nın zaten o konudaki evet. yeteneği var. Bir, özellikle Pure 808 ekran testlerinde hala standartları bilinen telefonlardan bir tanesi ki hakikaten o Nokia'nın kendi özel Clear Black teknolojisi gibi ekstralar ekran konusunda firmayı farklı kılabiliyor.
Şimdi burada izleyenlerimiz biz Windows Phone henüz hazır değil uzak durun dediğimizde bizi çok fazla eleştiriyorlar herhalde. Diyorlar ki siz niye gelişmekte olan bir platforma köstek oluyorsunuz? Platform gelişiyor.
Köstek olmuyoruz zamanı ihtiyacı var.
Şimdi burada bir şey netleştirelim arkadaşlar bakın. Gelişmekte olan platformun gelişmesini bekleyip öyle satın alırsınız. Çünkü hazır gelişmiş şeyler varken gelişmekte olan bir platform almak neye benzer? Manava gittiniz güzel güzel domatesler var. Ama siz domates tohumunu alıp ekiyorsunuz. Ne efendim gelişecek bu ondan sonra yiyeceğim diyorsunuz. Siz yiyin o da geliştiği zaman dalından kopartın yiyin diyoruz biz. Windows Phone'da takdir edilmesi gereken firma Microsoft değil Nokia'dır. Bunun altını çok derin bir şekilde çizmek lazım. Çünkü arkadaşlar Windows Phone platformuna Nokia'nın özelleştirilmiş yazılımları eklenmeseydi şu an o özelleştirilmiş menüler, ek fonksiyonlar, o Nokia mühendisleri çalışmasaydı bu kadar.
Çok çalışmışlar.
Çok çalışmışlar gerçekten. Bu telefonlar bu kadar özelleştirilmeseydi şu anda hala da düzgün telefonlardan bahsedemiyor olacaktık. Yani hiçbir alanında evet. albenisi yok. Bakıyorsun.
Hepsi aynı.
Bahsettiğin öne çıkan bütün özellikler Nokia'nın yazdığı yazılımlar ve özellikler.
Zaten onların arasında da kamera öne çıkıyor. Bunun dışında haritalar servisi veya ülkemizde de Nokia'nın özellikle çabalarıyla işte İBB trafik gibi Windows Phone platformuna zorla getirilen banka uygulamalar birkaç tane de banka yazılımı geliyor. Ama bunun dışında baktığımızda kamera ve bu tarz ufak tefek Nokia tarafından geliştirilen yazılımları bir kenara koyduğumuzda Windows Phone hala Windows 18 neyse ilk çıktığında bugün hala maalesef aynı çizgiler içerisinde
gerçi
devam ediyor.
Gerçi 22'sinde yapılan lansmandan Instagram'ın, Vine'ın geleceği, bazı yeni oyunların ekleneceği yani platform yani yerine de durmuş değil.
Ya muhakkak yani gelişme var ama arkasında zaman, Microsoft gibi bir firma varken de hani milyarlarca dolar paraları varken bu platformu çok daha hızlı bir şekilde geliştirme imkanına sahipken bu kadar yavaş gelişmesi açıkçası biraz soru işareti oluşturuyor.
Nokia'nın geliştirdiği yazılımlardan bahsetmişken şöyle refocus yazılımında aslında üstüne şöyle bir kısaca durmak istiyorum. Yine muhtemelen 1020-925 gibi telefonlar olacak. Serbest odak fotoğraf yazılımı. Bu yazılımda aslında daha önce Lightroom kameralarda gördüğümüz bir özellik vardı. Fokusu fotoğrafı çekmeden önce değil, çektikten sonra yapıyorduk ve fotoğrafın istediğimiz yerini netleyebiliyorduk. Nokia almış teknoloji. Yani Lightroom çıktığı zaman şey diyorlar, devrimsel teknoloji işte, patentli teknoloji. Steve Jobs bile şirketi çok beğendi, almayı istedi vesaire tarzında. Nokia mühendisleri de almış koymuşlar. Fotoğrafı çektikten sonra istediğimiz yerini netleyebiliyoruz.
Ya işte hep burada bir yere varıyoruz. Windows Phone'cular kızıyor burada. Şu telefonların keşke bir de Android'li versiyonları sunulsaydı da bu özelliklerin hepsini biz de istediğimiz işlem sistemimizde.
Ben bir de başka bir bakış açısı getireyim. Şimdi hani Android'li kameralardan bahsediyoruz ya. Aslında Nokia bir de böyle Windows Phone'u bir kamera denese.
Evet, yani o
da
bir
değişik
olabilir.
Olabilir gerçekten. Bu
kamera konusu tecrübeli bir firma. Şimdi bir de Microsoft'un şeyini duyuyoruz biliyorsunuz. Android üreticilerine gidip ya araya kıyıya bir de Windows Phone sıkıştıralım, dual boot olsun HTC falan diye dedikodular var. Şu anda HTC ile öyle pazarlık yapıyorlarmış. Microsoft'un yanında Nokia var. Keşke şuna bir Android diklese de. yani biz orada onu tadabilsek.
Gerçi Microsoft'un öyle bir derdine de gerek yok. Çünkü adam her satın Android'den zaten bir lisans
evet.
bedeli alıyor.
Evet.
5 dolar gibi bir.
Satılan her Android telefonundan Microsoft'un kasaya zaten.
Şimdi ben yavaş yavaş Galaxy S4'e doğru yürümek istiyorum. Çünkü onun hakkında da konuşacak çok şey var. Enteresan bir telefon oldu.
Bu arada özellikle birkaç tane soru geldi. Nexus 5 hakkındaki düşüncelerimizi de merak ediyorlar.
Videonun sonunda konuşalım çıkmamış telefonlar.
Aslında biz şöyle çıkmamış telefonları videonun sonunda konuşalım. Çünkü önümüzde bir sürü telefon evet. var. Şunların evet. hakkındaki görüşlerimizi bir şekilde geçelim arkadaşlar. Ben 1020'yi elime alacağım. Şimdi 1020 kallar bir telefon.
Sarı zaten çok güzel görünüyor. Çünkü evet. Sarı söyleyelim.
İnsan ısırası geliyor böyle sarısı.
Ve hani 41 megapiksellik lens. Xenon Flash ile buluştuğunda ister istemez bir çıkıntı olmuş burada ama sıkıntı yok
hatta
yani.
Çift flash var. Bu da yine sınıfındaki evet. nadir cihazlardan birisi haline getiriyor.
Düşündüğümüzde Pure 808'in kamera çıkıntısı biraz daha kabaydı. Burada daha yuvarlatılmış ve daha modern.
Pure 808'de bu olmalıydı aslında.
Doğru evet güzel bir yaklaşım oldu. Ve Pure 808'in o özellikle kameranın modülünden dolayı oluşan ağırlık sıkıntısı da bu telefonda daha az hissediliyor. 808'i şöyle tuttuğunuzda telefon kendisini böyle elinizden kayıp yere düşecek bir hissiyatı oluşturuyordu. Burada ama 1020'de bu kamera işini daha güzel bir şekilde kasaya oturtmuşlar.
Evet, bir de şimdi şöyle bir olay var tabii. Biz telefonda kamerayı hep önemseriz. Yani dikkat edin, incelemelerimizde her zaman apayrı bir yeri vardır. Bazı kullanıcılar diyor ki hala kamerası için telefon mu alınır? Evet alınır. Yani ben bir telefonu 2000 lira verdiysem bu iyi çekecek arkadaş. Yani ben bundan telefonla fotoğraf çektiysem iyi çekecek. Çünkü piyasada iyi çeken telefonlar var. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Nokia burada bu işin çıtasını biraz yükseltmiş. Benden daha iyi çeken yok diyebilecek bir kameraya sahip olmuş artık.
Yani şimdi kamerasına bakıldığında bu 41 tabii megapiksel rakamları falan zaten boş verelim. Onu artık çok fazla belki takılmamak gerekiyor
ama. Kayıpsız zoom yeteneğinden de bahsetmek lazım.
Kayıpsız zoom yeteneği zaten evet, onunla ayrıca değiniriz. Şimdi çok büyük bir sensör var yani. En büyük sensörlerden bir tanesine sahip Lumia 1020 akıllı telefonların aslına bakıldığı zaman. Kameranın aynı profesyonel yakın kameralarda olduğu gibi pek çok ayarını manuel kontrol edebiliyoruz. Bu yine önemli, özellikle Nokia'nın geliştirdiği kendi yazılım sayesinde.
Ve yazılım da çok şey ya, artistik. Yani fokusu bile değiştirebiliyoruz yani.
Arayüz gerçekten çok başarılı o konuda. İşletim sisteminin kendisi zaten donanım üzerinde bayağı hızlı çalışıyor. Kaldı ki Lumia 1020 aynı zamanda 2 GB belleğe sahip ilk Windows Phone akıllı telefonuydu, Windows Phone ekosistemindeki. Kamera performansı zaten video konusunda yine oldukça yetenekli. Ses konusunda oldukça iyi ses kaydı yapabiliyor.
Stabilizasyonu çok başarılı.
Optik görüntü sabitleme özelliği var zaten. Lumia 920 ile başlatmıştı o akım Nokia. Hani Lumia 920-925'in kamera özelliklerini Pure 808'in yüksek çözünürlüğü kamerasıyla birleştirmişler. Yazılımı iyice revize etmişler. Sensör ve çift flash tarafındaki gelişmelerle beraber hani amacı birinci önceliği kamera olanlar için gerçekten hani
cep dolduran bir,
cep dolduran bir kamera haline gelmiş gerçekten. Hani, bir de kamera gripten bahsetmek lazım.
Evet.
Aksesuarını alıp takıyoruz içerisinde ve içerisinde ekstra pille beraber
kamera olarak kullanabiliyoruz.
Kamera olarak tripoda takabiliyoruz.
Şimdi tripoda takma kısmını derdi. İlk bana söylediğinde bunu ben sana bir soru sormuştum biliyorsun. Tripoda telefonu takmak bana çok mantıklı gelmiyor. Çaldığında ne yapacağız? Hani tripoddan söküp mü konuşacağız? Yani tripoda böyle yaklaşıp mı? Hemen oradan çözeceksiniz falan. Kamera grip var, tripod var. Öyle mi konuşmaya devam edeceğiz? Ben telefonun çok da öteye yani bu fotoğraf ve video özelliklerini sanki video kameraya ihtiyacın yok, fotoğraf makinesine ihtiyacın yok seviyesine kadar da getirilip gösterilmesine karşıyım. Bu cihazları cebinden çıkart çek modundan öteye taşımamaları lazım. Çünkü sonuç olarak ilk özelliği telefon ve iletişim.
Tripodla ilgili kısmına katılıyorum. Hatta belki bu kamera grip aksesuarını şey yapabilirlerdi. Yani telefonu çok daha pratik bir şekilde çıkartılabilir. Evet. Yapıda olsaydı eğer dediğin gibi en kötü oradan kaydırarak çekip alıp telefon görüşmeni yapabilirdi.
Yani kamera Bluetooth'la kullanacaksın en kötü tripoda
koydum. Evet, yani. Kamera grip o kadar çok sıkıyor ki telefonu her tarafından kaplıyor ve aslında bakıldığında bir 10 senenin öncesinde o filmli fotoğraf makinelerinin de şekline bürünüyor telefon o yapısından dolayı ve çıkarması da çok pratik bir şey.
Tabii aslında oradaki kritik nokta da şu. Nokia muhtemelen şöyle düşünmüş olabilir. Ya biz bir power bank yapalım. Kamerası çünkü başarılı bir kamera. İnsanlar sadece fotoğraf çekerek kameraya pili bitirebilirler. Hani pili de nasıl bir form faktörü de sunalım? Bari bir kameramsı bir aksesuar yapalım ve tripoda takalım
aslında
diye.
Aslında burada benim hatam oldu. Sen kamera gribi de gösterilmedin ama ben onu uzağa konumlandırdım. Ender'den rica etsek de kamera gribi getirse. Çünkü burada görmeyen arkadaşlarımız somut veriler üstüne gösterelim. Gerçekten başarılı bir cihaz. Yani genel olarak baktığımda şöyle bir şey yapıyor arkadaşlar. 1020'ye alıyor. Zoom kalitesinde Galaxy Zoom seviyesinde
yani
evet, bir cihaza getiriyor ve sonuç olarak hani Zoom gibi bunun sürekli entegre bir şey olmasına gerek yok. Gösterelim nasıl bir cihaz.
Ve Zoom'dan da kesinlikle çok daha güzel görünüyor.
Burada bir denkleşme butonumuz var ve gördüğünüz gibi telefonla USB portundan bağlanıyor. Bu taraf arkadaşlar tripod bağlantısıyla beraber birazcık daha geniş yapılmış, pil buraya saklanmış zaten. Telefonu yaklaşık nasıl yerleştiriyoruz? Aynen şu şekilde.
Müstü kamera gripin içerisindeki ekstra pille beraber yaklaşık 200 fotoğraf çekim daha kazanıyoruz. Pil süresi anlamında.
Ve buradaki artık denkleşme butonu fotoğraf çekmeye her zaman hazır halde bekliyor bizi. Telefonu taktıktan sonra da bir kompakt fotoğraf makinesine sahip oluyoruz. Aslında biraz evvel demiştin yerdi. Nokia acaba Windows Phone'lu fotoğraf makinesi mi yapsa diye. Zaten yapmış.
Bu arada sağ tarafında bak gripin alt kısmında bir gösterge var. Pil durumunu oradan evet, takip edebiliyoruz.
Evet, buradan tıkladığınızda görebiliyorsunuz ki sen boşaltmışsın yine. Erdilenmiş bu. Erdi. Bizim şöyle bir durumumuz var. Erdi çok uzun bir yoldan geliyor. Çok uzun yolculuklar yapıyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1,5 saat sürüyor herhalde ofise gelme nerede?
Herhalde 1,5 saat, 2 saat arasında değişiyor.
Evet. Süre. Ve bu süre boyunca da biliyorsunuz kendisi haber yazmadan ya da araştırma yapmadan duramaz. Sürekli olarak cep telefonlarını kullanır. Buraya geldiğinde genelde cep telefonunun pili bitmiş oluyor. Bana biz buna erdilenmek diyoruz. Eğer bir cihazın pili bittiyse o erdilenmiştir.
Bana zaten sosyal medyada bazı arkadaşlar arada mesaj atıyor. Abi seni otobüste gördüm. Önünde X full telefonu kullanıyordun diye. O yüzden de zaten sürekli ay sonu ermeden operatörden mesaj geliyor. Data paketim bitti. Kullanımına dikkat et diye.
Şimdi bu sene dedik ki HTC One sınıfında değişiklik yarattı. HTC One'ın karşısında bir telefon vardı. Galaxy S4. Aynen. ve Galaxy S4 sahip olduğu bazı özelliklerle hala da güçlü bir telefon. Hala da güçlü bir telefon derken burada böyle bir şey var, hani bir şüphe var seste neden? Çünkü bu telefona yazık eden bir GPU ile beraber bu telefonu piyasaya sürdüler.
Ya şimdi bakıldığı zaman bu telefon Xperia Z1'in LG G2'nin rakibi olan, evet, telefon. Çünkü bu Fabet kategorisi dışındaki Samsung'un en güçlü telefonu. Yani bu telefondaki en çok tartışılan konu tasarım oldu. Çünkü Galaxy S3 ile çok benzer bir tasarımı vardı. Ve tasarımın malzeme kalitesi tarafında da yine Samsung'un eleştirdiği plastik malzeme ile karşı karşıya kalmıştık. Donanım anlamında da Exynos 5 Oktan'ın o 4+4 çekirdek yapısı da çok tartışıldı. İşte 8 çekirdek diyorlar ama 8 çekirdek kullanamıyoruz. Performans da 4 ayrı enerji verimine 4 ayrı çekirdek devreye giriyor diye. Ama yine fiyatı da düştü. Samsung telefonları genelde öyle. Pazardaki beklentiler doğrultusunda fiyatları çok çabuk değişebilen ya da fiyatları çok üzerinde oynanabilen telefonlar çok miktarda olduğu için. Hani bugün öyle zannediyorum ki 1500 lira 1600 lira seviyesinden Galaxy S4 alınabiliyor.
Belki biraz daha düşük bile olabilir.
Olabilir. Bugünlerde de Android 4.3 güncellemesi alacağı bekleniyor. Yalnız orada benim son okuduğum bilgiler çerçevesinde bu Android 4.3 güncellemesi içerisinde HMP güncellemesi olacağı söyleniyor. Yani yeri geldiğinde çekirdeğin 8'ini birden kullanılabileceği bekleniyordu ama kernel yapısı itibariyle muhtemelen o 4.3'ten sonraki bir güncellemeyle gelecek.
Yani 4+4'ü hepsini bir arada çalıştırmaya çalışacaklarına bence GPU performansını arttırmaya yönelik çalışmalar yapsalar daha iyi. Bugün 4 tane Cortex A15'in yapamayacağı veya yetmediği bir nokta olmuyor.
Burada o muhtemelen işte, uygulama başlangıçlarında böyle bir boost etkisiyle belki hızlandırmak için kullanacaklar diye tahmin ediyorum.
Onun yerine üzerindeki arayüzün özellikle bellek tüketimini azaltıp biraz daha serileştirmeye çalışsalar benim bence açıkçası daha kullanıcıları sevindirecek bir hareket olur.
Şimdi bu telefonda şunu söylemek lazım. Rakibi HTC One dedik. HTC One'a göre tabii ki üstün olduğu yerler var. Rakibi HTC One'ın da bu telefona göre üstün olduğu yerler var. Malzeme kalitesinden mesela hemen dem vurabiliriz bu tarafta ama S4'ün takdire değer kısmı nedir? 5 inçlik bir telefonun 4.7 inçlik bir telefondan, rakibinden daha küçük ve daha ince olabilmesi mesela burada bence.
Gerçi onun kriter alırsak LG'nin başarılı film oluyor herhalde. Çünkü
evet. Bir de G2'yi de aslında koymak lazım.
Aslında G2'yi de koyalım Ender'in, evet, dediği gibi.
Van arada kalsın iki telefondan.
Şöyle gösterebiliriz. Van birazcık ailesinin Z1'i olmuş. Hani o sınıfın Z1'i, evet, diyebiliriz. Hepsinden daha büyük
hatta
duruyor.
Z1'i de koyalım yanına.
Evet, Z1'i de koyunca
hani Van durumu biraz şöyle kurtarıyor. Hem üstte hem altta,
evet, bir hoparlörü var. Bir şey var yani şey en var azından yani kalınlaşırken.
G2'ye baktığımızda üst tarafta Aizen'in hoparlörünü görüyoruz. Alt tarafta hiçbir şey yok. Oradan çok fark
ediyor. Bu arada şunu söyleyelim. Real Racing ilk çıktığında optimizasyon konusunda sıkıntıları vardı. Her telefonda en üst detaylarda açılmaya çalışıyordu ve sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi görülebileceği gibi Galaxy S4'te de Full HD'de oyun sıkıntısız çalışıyor. Tabii burada yine frame atmaya başladı sıkıntısız derken tam olarak bize gösterdi. İlk saniye burada en zorlu saniye.
Mali'nin artık yavaş yavaş yaşlanmaya başlayan bir GPU'suna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Onun bir sıkıntısı var. Bu arada Galaxy S4'te 2600 mAh seviyesinde bir pil vardı. Yine HTC One'la kıyasladığımız zaman pilde biraz bir avantajı var. Onu söylemek gerekiyor.
Bir de değiştiği gerçeği de.
Pil değişikliği var tabii. SD kart takabiliyoruz. Bunlar önemli avantajları ama bu telefon Türkiye'de bir süre radyosu olmadığı için çok eleştirildi. Dahili bir radyoya sahip değil.
Ya çok enteresan. Ben radyo önemsiz bir şey dediğimde ben de çok tepki aldım. Radyo hala birçok kullanıcı için önemliydi.
Ya radyo kültürüne çok bağlı acayip bir kesim var. Müzik dinlemek için değil. Sabah radyo programlarını, evet, dinlemek için özellikle. Bazı önemli DJ'ler, sunucular başladı. Haberleri yorumluyor. Trafiği paylaşıyor bazen, trafik durumunu vesaire. Türkiye'de o yüzden hakikaten beklentilerin çok üzerinde bir tartışma konusu oldu Galaxy S4'ün radyoya gelmemesi.
Ya bir de telefondaki şarkı listesinden sıkılıyorsun, farklı bir şey dinlemek istiyorsun. Radyoyu açtığında bin bir çeşit farklı türde müzik yapan, programlar yapan radyo istasyonları bulup.
Şöyle bir açıklama getirmişti, hani çok üst seviye bir telefon. Bu telefonu alacak kullanıcılar zaten dijital müzik dinlemeyi seviyorlar. Radyo yerine internet üzerinden dinleyeceklerdi ama tabii Türkiye'nin şartları Türkiye'de, da internet paketleri vesaire bir sürü kriter var, arada dengeler var.
Ucu açık bir açıklama olmuş bugün Türkiye'de bile. Hani TAM'de veya E5'te giderken özellikle otobüste vesairedeyseniz telefonun 3G'den Edge'e düştüğünü görüyorsunuz ve hani Edge hızındayken de verimli bir şekilde internetten kaliteli internet radyo dinlemek sıkıntılı
ya
olacak.
Ya şöyle bir şey de var ama kaliteli radyo dinlemek de çok zor.
Evet.
Hani cep telefonunun antenleri sıkıntılı, kulaklığı anten olarak kullanıyorlar ve zaten otobüste falan giderken de ben birkaç kez denedim. Radyodan da çok fazla verim alamadım. O da enteresan. Yani radyo fantazisi var. Evet ama radyolar da bildiğimiz bu Sony'nin Walkman'deki radyo gibi çalışmıyor yani.
Yok öyle çalışmıyor.
Onu da söyleyelim yani.
Kaldı ki dijital tarafta da tuning gibi çok başarılı uygulamalar var. Hani farklı müzik türlerini özelleştirmiş radyoları vesaire bulabiliyoruz. Hani yine en sona kişisel tercihlere geliyor.
Tabii doğru. Yani şimdi insanlar radyo istiyorum diyorsa ve bu teknoloji ucuz bir şeyse, yani evet, çipin zaten, özelliği hani, zaten
bir içinde evet,
bir
şey. Gömülü.
Bir de şunu, orada şunu söyleyeyim, Huawei Aslan P6'da da radyo yok diye başta, sonra bir ROM çıktı, evet, radyo aktif hale geldi. Böyle ilginç olaylarda yavaş yavaş.
Evet, test ROM'unda hani dünya çapında yayınlanan test ROM'unda radyo varmış, aktif hale geldi. Onu da biz de fark ettik.
Şimdi arkadaşlar, S4 dedik, One dedik, fiyat performans telefonlarını değerlendirdik. Z1'i dedik ki su geçirmez kategorisindeki tek telefon, dayanıklı bir
kendisi,
telefon aynı zamanda.
Az çok fazla
kendisine özellik az, kendi özellikleri olmasına rağmen birazcık büyük bir telefon dedik. Şimdi büyük kelimesini kullandığımızda büyük abiler masamızda duruyor. Büyükler ligi var.
Topları yavaş
şimdi
yavaş.
Z1'in yanına yavaş yavaş bu ağır topları getiriyorum. Çünkü Z1'in bence asıl sınıfı burada. Yani fablet sınıfında bir boyutla var. Şöyle yan yana koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Z1'i görüyorsunuz. Burada Note 3'ü görüyorsunuz. Boyut olarak ilk böyle bir bakışta çok dikkatli bakmazsanız ayırtma etmek de oldukça zor. Ama bir telefon var ki ayırt etmesi çok kolay. Bu
telefon
da,
mu desek, tablet mi desek?
Yani bu aslında sınıfında efsane bir cihaz. Neden derseniz en ince tablet de sayılıyor, en büyük telefon
yani
da sayılıyor.
En büyük telefon ve en küçük tablet olarak da gösteriliyor. Z Ultra. Sony'nin açıklamasına göre Full HD tabanlı bu ekrandaki en ince telefon aynı zamanda. O da kendine münhasır özellikleri olan değişik bir telefon aslında.
Şimdi burada 3 tane büyük telefonumuz var. Yani ne yazık ki 5 inç ekrana sahip olmasına rağmen Z1'de artık büyük telefonlar sınıfına koyabiliyoruz. Çünkü boyut olarak net bir şekilde izleyenlerimiz görecektir burada. 5.7 inç, 5 inç, 6 inç plus artık. Yani buna 6.5 inç demenin bir anlamı yok. 6 inç plus'ı apayrı bir yere sokmak lazım artık. Büyük bir telefonumuz var. Şimdi burada bir fark var. Note 3 malzeme kalitesi olarak aynı S4 gibi rakiplerin biraz gerisinde
biraz kalıyor. Kesinlikle. Hani o Samsung'un bir plastik bağımlılığı var. Şimdi plastik kullanımının avantajları var mı? Var. Telefonu hafif yapabiliyorsun. Ama dezavantajları var mı? Var. 2200 lira verdiğin telefonla premium telefon hissi yakalayamıyorsun. Daha ucuza, daha kuvvetli telefon, daha değerli telefon hissiyatı veren cihazlar var. Ama Note 3'ün tasarımında şöyle bir durum var. S4'te de aynı şeyden bahsedebiliriz. Telefonlar boyutlarından küçük görünüyor.
Evet, küçük
görünüyor. En büyük avantaj bence o noktada bakıldığında.
Evet, hem çerçeve yapısı biraz öyle gösteriyor hem de artık o çerçeve kenarlarındaki boşlukların da inceldiğini görüyoruz. Ve ekranlar büyüyor ama aynı oranda kasaları büyümediği için bir önceki jenerasyonlarıyla kıyasladığımızda özellikle telefonlar sanki biraz daha ufalmış veya genel olarak boyutu büyümemiş gibi.
Bir de Note 3'ün dünyaya kazandığı bir terim var. Geri görünümü plastik.
Evet, evet. bunu açıklamak lazım. Şimdi telefonun arkasını çevirdiğimde. Belki şimdi şöyle tekstürlü yüzeyi daha net görebilirsiniz. Bakın şurada dikişler görüyorsunuz. Burada da bir deri var. Halbuki bu tamamen bir illüzyon. Ve değişik görünüm. Bir illüzyon çünkü elinize de deriymiş gibi geliyor. Evet. Yani bu çok fantastik
biz
bir olay.
Biz ilk deri zannettik zaten.
Ya sağda sonra nakışları da var yani bakalım. Ya.
Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. İlk bu ofise geldi cep telefonu. Şimdi deri diye bekliyoruz biz de herkes gibi tabii ki ilk denemelerimizde. Erdi denediğinde de doğal olarak yurt dışına deri dendiği için cihaz o da tam olarak
çünkü lansmanında da zaten hani deri
çok kısa bir zaman var. Sen açık evet. Bakamıyorsun. Şimdi bakıyorum ben dikişlere. Ya diyorum bu dikişleri buraya nasıl atmışlar falan. Arkaya elliyorum. Güzel bir hissiyat vermiş ama diyorum yumuşak değil pufuduk bir yapı yok falan. Açtık baktık ki kapağı plastik.
Yani işte bir
garip bir şey oldu orada. Ben çünkü deri olduğuna muhtemelen
kendimizi de inandırmıştık evet.
Samsung muhtemelen tüm dünyadan gelen malzeme kalitesi eleştirini almış. Ya biz plastiği eleştiriyorlar. Ne yapalım acaba?
Bir jenerasyonda gene plastiği nasıl devam ettiriz?
Biz bu plastik plus yapalım. Deri görünümlü olsun. Ama sadece görünümü deri olsun. alt yapısı malzemesi yine plastik olsun.
Ya şunu söyleyeyim ama hissiyat bilemiyorum. Yani nasıl bir şey başardılarsa. Gerçekten burada malzeme mühendisliğinde ileri gitmişler.
Hem kullanıcıların istediği olmuş. Daha böyle canlı, güzel bir hissiyat oluşturuyor. Hem de malzeme fiyatları belki
konusunda. Kaldı ki sokaktaki vatandaşa versen plastik olduğunu inandıramazsın.
Evet inandıramazsın.
Yani öyle bir durum söz konusu.
Şimdi yurt dışında yine bir forumda okuyorum. Kullanıcı yazmış. Ya demiş. Note 3'te öyle bileşenler bir araya getirilmiş ki. Metal görünümlü plastikle deri görünümlü plastiğin en iyi uyumu demiş yani. En iyi birlikteliği demiş telefon için. Telefona bakıyorsunuz her yerde illüzyon var. Üst tarafta metal çerçeve varmış gibi duruyor. Plastik. Telefonun içinde sanki tıraşlanmış alüminyum varmış gibi duruyor. Camın altında plastik. Arka tarafta deri varmış gibi duruyor. Plastik. Enteresan.
Malzeme mühendisinin sınırları olmuşlar ama biraz işte plastikle yola devam etme konusunda kararları var. Ama şöyle bir şey var. Note 3. Yani teknoloji anlamında donanım seviyesi en yüksek cihaz olarak gösterilebilir. Hani ilk defa bir telefonda USB 3 arayüzünün olduğunu gördük.
Evet.
Yani Snapdragon 800'leri, ekranlar, Exynos 5'ler bunları saymıyorum bile.
Günlük USB hayatta pratik olarak kullanıcıya en fazla yansıyacak özelliklerin biz açıkçası Note 3'te olduğunu gördük. Baktığımızda içerisindeki yazılımlar olsun ki inanılmaz özelleştirmeler var. Yani Android'in içerisinde bir Android daha koymuşlar özellik bakımından.
Yani bizde öyle detaylar var ki yani belki bir sonraki jenerasyonda Google alsın Android'e koysun yani.
Yani hakikaten zaman. Çok çalışıldığını görüyoruz. Bu da aslında biraz da cihazlara gelen güncellemelerin neden geciktiğini de bizlere gösteriyor. Özellikle Note 3 gibi cihazlarda yazılımın her tarafından ekstra bir özellik fışkırıyor. Ve hepsini aslında kontrol edip kullanmak, yeni bir Android sürümü geldiğinde üzerinde stabil halde çalışır şekle getirmek gerçekten ciddi zaman alabiliyor. Ama Note 3'ün şu hali bile açıkçası güncelleme almasa bile uzun süre rahatlıkla kullanılabiliyor.
Yani sayfa yüklenmeye devam ediyor şu anda. Burada izleyenlerimizle paylaşmıştık. Hani bandwidth birçok telefon tarafından şu anda işgal edildiği için çok sağlıklı değil. Onda yani bile internette hızlı bir şekilde geziyorum ve sayfa yüklenmeye devam ediyor. Ya bu cihaz, şunu söylemek lazım, performansıyla çok etkileyici ve çok uzun süre sonra, ya ben HTC One'da açıkçası şeyi bulmuştum. Çok dengeli bir birlikteliği bulmuştum. Ses olarak beni tatmin ediyordu. Ekranı çok iyiydi, taşınabilirliği, malzeme kalitesi vesaire. Ondan sonra herhalde bir telefona geçecek olsaydım Note 3 benim geçiş telefonum
olurdu. Tabii ekran boyutu senin için uygunsa bir sıçrama tahtası olarak da görünebilir. Tabii tüm bu özelliklerin yanında belki de Note 3'ün en büyük karakteristik farkı kalemi.
Evet, çok güçlü bir kalem özelliklerine sahip ve performans olarak da baktığımızda şunu söyleyelim. En performans Android cihaz olarak isimlendirebiliriz.
Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Galaxy S4'te Exynos 5 ailesinin 5410 versiyonu vardı. Bunda ise 5420 var. Çekirdeklerin frekansı arttırılmış durumda. GPU tarafında da yine değişiklik var. T628'e geçilmiş durumda. Tüm bunların yansıması olarak Galaxy S4 ile kıyaslandığı aynı jenerasyon, aynı firmanın ürünü olarak bakarsak eğer çok daha yüksek bir performans var. Hani başka bir kategoriye geçiyormuş gibi performans hissiyatını evet, oyunlarda yakalayabiliyorsunuz. Ve bir de diğer taraftan kamerasına değinmek lazım. Kamerası yine oldukça başarılı. Ki Almanya'daki lansmanda gördük. Yani 4K versiyonunu bir tarafa bırakıyorum. 4K dışında Samsung kameranın üzerinde durmadı bile bakıldığında. Hani böyle bir avantajı var. 3200 mAh pili var. Kapağı çıkartıp pil değiştirebiliyoruz. SD kart takma gibi avantajları var.
Ve kamerası da yine modlar var. Yani pro hani kamera modunu övmüştük Nokia'nın ama burada da var bir sürü mod.
Bir de her ne kadar malzeme kalitesini konuşsak da bazı kişiler telefonların genellikle özellikle üst seviye pahalı telefonların kılıfla kullanıldığını söylüyor. Evet. O yüzden hani dışarısındaki kabın malzemesi artık plastik olmuş, alüminyum olmuş veya herhangi bir polikarbonat olmuş. Onun da çok fazla günün sonunda pratik olarak günlük hayatın içerisinde etkili olmadığını düşünüyorum.
Yani bu da doğru. Ben de HTC One'ı sonuçta kılıfla kullanıyorum. Yani alüminyum gövdesini her elime aldığımda hissedemiyorum.
Zaten ancak çizilmeyecek, kırılmayacak telefon yok.
Hani evet, tabii bir de öyle bir gerçek.
Ama şöyle bir şey yapıyorsun. İşte sim kart değiştiriyoruz ya bu test edeceğimiz telefonlarda. Şimdi HTC One'dan sim kartı çıkartıyorum. Vay be, ne güzel malzeme. İşte tekrar kılıfına koyup koyuyorum kenara. Ondan sonra diğer test telefonuna geçiyorum. Şimdi erdi. Artık bütün o küçük telefonları, cüceleri inceledik. Note 3'ü bile inceledik. O da cücelerin büyüğü sayılır. Elimizde gerçek bir büyük telefon var.
Piyasanın en büyük telefonunu şu an elimize tutuyoruz. 6.44 inç ekrana sahip.
Hatta Note 3'ü şöyle koyayım, çocuğu gibi dursun. Aynen. iPhone'u da şöyle koyalım. Sonuçta o da gibi dursun. Sınıfının lideri. O da böyle dursun. Evet, görülebileceği gibi net bir şekilde şu an boyut sıralaması var.
Şimdi Sony Xperia Z Ultra'ya telefon demek hem teknik olarak çok mümkün değil hem de bu cihaza haksızlık olur. Çünkü isterseniz tablet olarak kullanabiliyorsunuz, isterseniz telefon olarak kullanabiliyorsunuz. Az önce de söylediğimiz gibi en büyük telefon en küçük tabletlerden bir tanesi. Aynı zamanda en ince tabletlerden bir tanesi.
Çok ince bir cihaz. Yani şurada net bir şekilde gösterelim.
Donanım anlamında bakıldığı zaman Xperia Z1 ile aynı platforma sahip. Snapdragon 800'ün olduğunu görmekteyiz. Yine işte 2 GB belleği var. Büyükçe sayılabilecek bir pili var. Tabii pil bu ekrana yeter mi yetmez mi ayrı tartışma konusu. Onu tabii ilerleyen dakikalarda konuşuyoruz.
Büyük ihtimalle incelikten dolayı pilden biraz feragat etmişler.
Tabii yapmak için pilden biraz feragat etmişler. Tasarım yine omnibalans karakteristik o büyük evet, güç butonumuz yanında duruyor. Kamera tarafı sıkıntılı, flaşı yok.
Evet, flaşı neden yok şimdi?
Yani flaşı olsa Android'de de tablet diyebileceğimiz cihazlara flaş kullanımı yeni yeni yaygınlaşmaya başlamış. Daha önce tabletlerde de flaş olmadığını görmüştük açıkçası ama bu aynı zamanda bir telefon olduğu için.
Yani bence bunun telefon özelliği daha çok öne çıkıyor. Çünkü bu cihazı alıp da telefon özelliğini kullanmadan yanında telefon olarak telefon da ekstra kullanacak kaç kişi var?
Şimdi bu cihazın şeyi biraz düşündürücü. Hani arayüzüne bakıyorsunuz. Bu büyük cihaza özelleştirilmiş arayüz olmaması insanı birazcık hani üzüyor. Z1'deki aynı arayüz var.
Çok ufak değişiklikler var ekran için. Örneğin bildirim çubuğunu indirdiğimiz zaman oradaki hızlı erişimlerde iki satır yapabiliyoruz ama hani Galaxy Note 3'te çok gelişmiş bir tek elde kullanım modu görmüştük ki telefon genel yapısı itibariyle bazı ellerde tek elle kullanıma müsait de bir yapıya
aslında
sahip.
Aslında aktif edeyim onu da sen konuşurken en azından gösterelim tekrar.
Hani bunda bile böyle bir fonksiyon varsa Xperia Z Ultra'da tek elle kullanım için çok fazla ekstra özelliği olması evet, gerekiyor. Hani Sony TouchWiz'de yine kendi arayüzünde yine çok fazla özelleştirme yapmamış.
Bu arada Note 3'ü eline almışken Mesut 4K çekim kalitesi konusunda bazı sorular var. Arkadaşlar.
Bizdeki cihaz 4K çekmiyor.
Bizdeki cihaz 4K evet, çekmiyor. Exynos tabanlı onu gösterelim. Şimdi tek elle kullanım modundan bahsediyoruz. Gördüğünüz gibi baş parmağım aslında ekranın her yerine erişmiyor. Çok küçük bir bölümüne erişiyor. Ama diyelim ki acil olarak tek elle kullanmam gerekti. Tek elimden böyle tutunmuşum.
Yani otobüste gidiyorum. Elin dolu poşet taşıyorsun, bir şey yapıyorsun.
Ne yapıyorum? hızlı hareket ediyorum ve telefon bir iPhone oluyor. iPhone gibi cücük kadar bir ekranım oluyor ve bunu kullanabiliyorum. Mesela diyelim ki bu da yetmedi.
Bu da
ne yapıyorum?
Büyük.
Evet, alıyorum, biraz daha küçültüyorum. Hatta alıyorum, birazcık daha yerini değiştiriyorum. Cücük kadar ekranda, yine iPhone ekranıyla, hatta şöyle yan yana koyalım herhalde. Aynı boyutlarda yapabildik. O ekran boyutunda çalışmaya devam edebiliyorum. Hatta daha küçük bir ekranım oluyor. Yani bu telefon tek elle kullanama belki de en uygun telefonlardan bir tanesi.
Xperia Ultra'nın da benzer şekilde yine böyle optimizasyonlara ihtiyacı var tek elle kullanım için. Çünkü cihazı tek elle kullanmak imkansız yani. Tek elle sadece bir şey izleyebilirsiniz. O da bir süre sonra yoracak.
Elini ağrır, evet.
Elini ağrıyacaktır diye düşünüyorum. Çok hızlı çalışıyor. Performansı oldukça iyi. Yine suya toza karşı dayanıklı bir yapısının olduğunu görmekteyiz. İkinci nesil OmniBalance sayesinde suya karşı dayanıklı olmasına rağmen kulaklık girişinin açık olduğunu görüyoruz Xperia Z'den farklı olarak. Ama cihazın birkaç eksiği var. Bunlardan evet. Tanesi kamerasındaki...
Hatta bir yüzümüze de tutalım. Yani günlük hayatta şunu telefon olarak kullanmak.
Şöyle hatta direkt sen... yüzünü önüne tuttuğun zaman yüzünü kapatır yani insan direkt bakıldığı zaman.
Aslında şöyle bir şey var. Deneme olarak bir şunu tutuyorsunuz. Böyle
sen
görünüyor.
Sen
evet, Erde tuttuğunda.
Erde'nin elinin büyük olduğu.
Büyük ama.
Gerçi şimdi şöyle bir şey var. Hani bu telefon da büyük. Yani Note 3 de şimdi kafana götürdüğünde büyük kalıyor. Küçük kaldığını söyleyemeyiz. Burada hani kibar telefonlar neler? Şöyle tutalım bunları. Mesela General Mobile Discovery'i götürdüğümde kibar kalıyor. Hı hı. Evet. Ama tabii ki en kibar kalan yine şey oluyor yani fiyat performansıyla ya aslında. Fiyat performans demeyelim de minik performans, boyut performans oranı yüksek bir telefon olarak 5C oluyor.
Burada direkt aklıma şey gibi, biz LG'den pazarlama tarafında cep telefonu ürün müdürü Ufuk Bey'le konuştuğumuzda bize şöyle bir şey demişti. Göz daha büyüğünü görünce daha büyüğünü istiyor ve daha küçüğüne gitmesi zor oluyor. Şimdi Note 3 büyük bir telefon. iPhone'u zaten yan yana götürdüğümüz zaman zaten iyice anlaşılıyor. Ama biraz bunu kullanınca bu size iPhone gibi geliyor bu sefer. Çünkü hakikaten şey, birisi 5.7 inç, birisi 6.44 inç. Arada 0.7 inçlik bir farktan bahsediyoruz burada çok ekran büyüklüğü olarak. Ki 2 sene önce 4.3 inç olan telefonların amiral gemisi en büyük telefon olarak kullandığımızı düşünürsek eğer 2 senede 4.3'ten 6.5'a kadar sıçradık yani bakıldığı zaman. Yani bunun yanında biliyorsun bununla eş zamanlı eş tarihlerde Sony Bluetooth kulaklık seti de tanıtmıştı. Telefon olarak kullanmak isteyenler Bluetooth kulaklık tercih edebilirler ama ben birkaç kişiye gösterdim. Onların yorumları ilginçti. Ben bazı projelerimin çıktılarını alıp müşteriye gidebiliyorum. Ben o projeyi büyük ekranda hemen göstermek açısından da büyük ekranın avantajlı olduğu yerler var.
Muhakkak yerine göre büyük ekranın çok büyük, çok güzel avantajları olabilir günlük hayat içerisinde ama bu telefonu cebine koydun, kot pantolonunu oturdun şimdi bir yere. Yani her çıkardı, her oturduğun yerde telefonu çıkarıp...
Yazın şortun cebine koydun diyelim.
Şortun cebine koysan şortu aşağı çeker yani.
Şimdi şöyle bir şey var. Sony bu cihaz için oldukça şık bataryalı bir kılıf da duyurdu. Tamam, bu kılıf birazcık kalınlaştırıyor telefonu. Hem de birazcık demeyelim, bayağı bir kalınlaştırıyor. Ben şuna şahit oldum. Bir iş adamı Samsung'un 8 inçlik
Galaxy Note
serisinden bir tane cihazını kullanıyordu. Ve o kadar şey ki ya, mesela toplantıya gel diyelim, otur ya da sizle bir şey görüşme yapacak. Hop onu koyuyor, açıyor ekranı. Bluetooth'la hemen takılı ya da takılı değil. Birisi aradığımı oradan bakıp açıyor. Arabasında onu panel gibi koyuyor. Hem GPS'ten yararlanıyor hem arayan olduğumu Bluetooth kulaklığından görüşüyor. Tam bir iletişim cihazı olarak kullanıyor. Çünkü diyor ki ben de sunumlarımı, büyük resimleri buradan bakıyorum. O ürünlerle çok fazla ilgili haşır neşir biriydi. Ürünleri orada daha detaylı inceliyorum diyor. Bu doğru. Yani Bluetooth kulaklık da net bir şekilde kullanılır. Hani cepten taşır mısın? Masaya koyacaksın. İster istemez onu yapacağız. Artık 4.7 inç taşıyan da masaya koyuyor. iPhone taşıyan da masaya koyuyor telefonu. Yani Türklerde bir alışkanlık oldu.
Ha, burada ama zorunluluk.
Evet, burada artık zorunluluk da yok. Bunun üstüne oturamazsınız bu arada, onu söyleyelim.
Hele arka cepte falan evet, koyayım.
Buradaki telefonlar hani oturulabilir sınıfta. Mesela ben arka cebime koyup oturan bir adamım. Bana kızıyorlar bundan dolayı ama ister istemez bu birazcık sınırları zorluyor tabii.
Sonrasında tabii istenmeyen sonuçlar da var. Telefon çok ince bir yapıya sahip.
Evet.
Ama bu telefonun en güzel tarafı ne diye sorarsanız ya, bir şey izlemesi çok keyifli. Yani bunun içerisinde şu an hafızası full'e yakın doldu mu? Çünkü bir sürü video atmıyor zaten yolda izlemek açısından. Video izlemesi çok keyifli, onun altını çizmek gerekiyor ama çok taşınabilir mi? Değil. Boyut anlamında 6.5 inç. Hani alıp telefondan ziyade telefon özelliği olan tablet gibi kullanmak belki daha
Note 3 bir sınıf açtı. Ultra yeni bir sınıfın telefonu ve tek başına orayı temsil ediyor diyelim.
Ha, şunu da söylemek gerekiyor. 6.3 inçte Galaxy Mega 6.3 inç vardı.
Huawei Ascend Mate
vardı. Onun yanında koyduğunuz zaman bu telefon 2 jenerasyon üstte kalıyor yani bakıldığı
evet,
zaman. Onun da hakkını yememek gerekiyor. Altı üstü telefon tercih edecekler için donanım olsun, ekran başarım olsun çok iyi. Sadece kamerasında bir flash olsaymış eğer
güzel olur.
Genel olarak daha tercih toplu bir paket olacakmış gibi.
Sony'nin özellikle bu son dönemdeki akıllı telefon hamlesinde kameralar hep ön plana çıktı. Şimdi Z Ultra gibi bir cihazda en azından ufak bir LED flash'ın yer almaması bence ciddi bir eksiklik yani. Ne düşünerek böyle bir strateji izlediler ama açıkçası olurmuş yani.
Z Ultra 2'de kamera da geliştir, flash da koyarlar, platform da geliştir. muhtemelen kullanıcılardan gelen geri bildirimler dolayısıyla o eksikleri kapatırlar diye tahmin ediyorum.
Şimdi arkadaşlar bir sürü telefon hakkında konuştuk. Burada masada olmayan bir telefon var, 5S.
iPhone 5S. Evet.
Şimdi iPhone 5S aslında işlem gücü olarak bu masadaki tüm telefonlardan daha fazlasını sunduğu düşünülüyor ve gözüküyor. En azından Geekbench'te şu anda en yüksek skor olan telefon olarak, 64 bit versiyonu daha yüksek performans alan telefon olarak gözüküyor. Şunu söyleyelim, iPhone 5S sonuç olarak 5C ile aynı boyutta bir telefon. Eğer bu boyutlarda bir telefon arıyorsanız ve bu telefonun performansını istiyorsanız bu boyutta, 5S size göre kamerasıyla her şeyle tatmin edici bir telefon olacaktır. Ha, onda da mono hoparlör var. Mono hoparlör konusunda çok çekiyoruz cihazlardan. Şu anda hala da hoparlör konusunda HTC'nin üstünde evet, bir şey koyabilmiş bir firma yok. Ama sonuçta dediğimiz gibi bu telefonun performansını bu telefonda istiyorsanız 5S size hitap ediyor. Onun haricinde büyük ekran dediğimizde artık günümüzde Lumia serisi telefonlar dahi dev ekranlara kavuşmuş durumdalar. Android cihazlarda çok büyük avantajlı telefonlar var. Bunlardan bir tanesi bu seneye damgasını vuran hiç kuşkusuz Discovery oldu. Bu telefonu yani şu masadakilerle değerlendirdiğimizde fiyat performans oranından dolayı belki birinci bile seçebiliriz. Orada o kadar yüksek bir puan alacaktır ki hani 10 üzerinden 10 hatta onun üstüne çıkabilir, yıldızlı 10 alabilir.
Yani orada nasıl matematik yaptığınla ilgili, evet, nasıl kullandığınla ilgili. Şimdi bu telefonu alıp memnun kalacaktır pek çok kullanıcı. Üst seviye çok iyi Android telefonlara baktığımız zaman aradaki fiyat farkı ya da Avrupa'ya gider.
Zaten çok sorulan bir soru da hemen bunu da cevaplayalım. Masadaki telefonun içinden bir telefon kullanacak olsanız hangisini tercih edersiniz?
Zor bir soru şimdi.
Çok zor bir soru ama ben size şunu söyleyeyim. Biz bunu çok tartıştık. Özellikle Note 3 geldikten sonra açıkçası benim aklım çelindi. Ben biliyorsunuz HTC One kullanıcısıyım. Ve HTC One'da ben neleri bulduğumda bu telefonu çok fazla kullandım. Bir kere yani o Boom Sound ve Beats Audio benim değişmez ayrılmaz parçalarım oldu. Ben her artık aldığım telefonda ister istemez Boom Sound kalitesinde bir hoparlör arıyorum. Çünkü ben video izlemeyi, YouTube'da bir şeyler takip etmeyi çok severim. İster istemez erdi bir şey bulduğunda benimle paylaşır. Evimde izlerken de her zaman telefona kulaklık takıp izlemek gibi bir durumumuz yok. Salonumdayım zaten. Açıyorum ve izliyorum sesinden. Bu yüzden telefonun sesi iyi verebilmesi, düzgün bir şekilde iletilmesi benim için çok önemli. Ekranıyla olsun, ses kalitesiyle olsun, sunduğu çoklu ortam özellikleri, biliyorsunuz onda da Zoe isimli bir geliştirilmiş galeri seçeneği var. Benim beynimi kazanan bir telefon oldu. Orada tek ayak kırıklığını ben kamerada yaşıyorum ve yaşamaya da devam ediyorum. Video çekimi konusunda hala en üst düzey telefonlarla kapışacak telefon. Fotoğraf çekimi konusunda kullanıcısını tam olarak tatmin etmiyor.
Peki şimdi HTC'den konuştuk. One Mini hakkındaki de görüşlerimizi merak ediyorlar.
One Mini yavaş bir cihaz, bunu söyleyelim. Güncellemeyle evet, biraz toparladı. Fiyatının düşmesi lazım. Bu masada şu an için yok.
Aslında aynı donanıma sahip Casper var burada.
Evet. Yani fiyatı o kadar yüksek ki çünkü çok başka sınıflara gidiyor. Zaten onlarla kapışabilecek düzeyde değil şu anda.
Onun sıkıntısı bellek tarafında. Keşke o iddia edilen 1.5 GB bellek olsaymış eğer. Hani orada iyi bir unsur yakalanabilir.
S4 tarzı. Mini'de 1.5 GB bellek orada onu biraz daha avantajlı konuma düşürüyordu.
Evet. S4 Mini'de bence tasarımdan kaybediyor. Yani One Mini bence daha güzel görünüyor. Malzeme kalitesi yine daha avantajlı
ekran
ama...
Ekran çözünürlüğü de sonuçta
ekran
unutmamak lazım.
Ekran çözünürlüğü de unutmamak gerekiyor tabii, o noktada dikkat çekmek.
Ama yani ben sözümü bitireyim, burada size geçsin. Ben telefon alacak olsam şu anda herhalde benim seçeyim Note 3 olurdu. Yani ben Exynos'lu modelini alır kullanırım 4K'yı da çok fazla yani, umursamam.
Ben de şöyle söyleyeyim, şu masada hangi telefon seçeceksiniz diye sorsalar ya. Keşke Canon Mobile Discovery'nin fiyatına Xperia Z1 gibi su geçirmeyen, Note 3 gibi kalemi olan, G2 gibi ekrana sahip, pil konusunda işte yine en büyük pillerden birine sahip telefon olsa. Ama bakıldığında en son teknolojiyi barındıran cihaz olmasını istedim. Şimdi en son teknoloji hangisi sahip derseniz, şimdi Note 3'te az önce söyledik. USB 3.0 var. Çok etkin kullanılabilen bir kalem var. Yazılım tarafı garantiye yakın. Muhtemelen 4.3 ve 4.4'de alacaktır
evet,
diye tahmin ediyorum.
Devamı da gelir. Kamerası çok iyi.
Kamerası yine oldukça başarılı. Ve pili büyük. 3200 mAh'lık bir pili var bakıldığı zaman. Hani ideale yakın telefon profilini çizen cihaz bu. Ekranı tabii burada tartışma konusu. 5.7 inç ekran herkese uyumlu olmayabilir. O noktada da fiyat performans dengesi ve daha tek elle kullanma yakınlık olması açısından G2 biraz
önemli. G2 evet, öne çıkıyor direkt. Lazım.
Diğerlerine bakıldığı zaman öne çıkan özellikleri var. Xperia Z1 su geçirmez özellik. Hani ben aksiyon sporlarıyla uğraşan birisi olsam kesinlikle Xperia Z1 tercih ederdim. Doğru. Bunu açık açık söyleyeyim. Çok kamerası olan bir telefona yoğunlaşsam Nokia Lumia 1020 ilgimi çekerdi. Ama şu an ekrana bağlı olarak Note 3 ya da G2 beni tercihlerim olur.
Benim seçeceğim telefon aslında iki kriter arasında gidip gelirdi. Eğer 1000 liranın altında bir bütçem varsa hepimizin de tercihi olan Discovery'yi seçerdim. Hem 600-650 lira, hatta bugün 16 GB'ı 700 lira civarında bulunabiliyor. Paranız cebinizde kalır ve yapamayacağınız şey teorik olarak olmayacaktır. Ama 1000 liranın biraz üstüne çıkacağım, 2000 lira bandına da yaklaşır mıydım? Açıkçası herhalde yaklaşmazdım ve tercihimi G2 yanından kullanırdım. Özellikle 32 GB'ını bekler. G2 G2'yi değerlendirdim.
Çünkü G2'nin SD kart girişi olsaymış
o zaman perfect olurdu.
Telefonuna evet. En güçlü aday olurdu.
Aslında yani. Burada Ender çok güzel bir şekilde kategorilendirdi. Gerçekten 1000 TL altında Discovery şu anda en iyi seçenek. 1000 lira ile 2000 lira bandına baktığımızda burada G2, yani bunun artık tartışmaya çok fazla açmanın bir anlamı yok. Burada G2 rakipsiz duruyor. 2000 ve 2000 Plus'a geçtiğinizde de Note 2 var. Note 2'ye gitti aklım. Note 3 var arkadaşlar. Bu bantta telefon alacaksanız bu 3 cihazı size
şunu da ekleyelim.
Seve seve öneriyoruz.
İmkanınız varsa Nexus 5 alın. Yurt dışından getirin, pasaportunuza kaydedin.
Şimdi Nexus 5 dedim, böyle konuşma vakti evet. Geldi aslında.
Şimdi Nexus 5, hani bildiklerimizi söyleyelim, bilmediklerimiz zaten.
Zaten duyuruldu.
Güzel bir şey oldu.
Yapılmış oldu, iyi denk geldi. LG'nin ürettiği bir telefon. Nexus 4'ten sonra Nexus 5. Tasarım anlamında zaten telefonun görüntüleri günlerdir konuşuluyor.
G2 ile aynı tasarımsal özelliklere sahip 5 inç bir telefon.
Evet, bakıldığı zaman daha küçük ekrana sahip. Pil tarafı orada bence kritik nokta. Hani pil tarafı şu an bilmiyorum ekranlara da gelebiliyor
aslında
mu?
Teknik özelliklerine doğru Google gene...
Tasarımda da şaşırtmadı beklediğimiz özellikler. İşte Snapdragon 800 var. 4.95 inç Full HD ekran var. Ya
5 inç de değil tam aslında. Evet. De hatta değil. Şeyden küçük, S4'ten küçük. De, S4'ten pardon.
O da 4.99'du.
4.99'du o da. Android 4.4 var tabi. Evet, Endeavor'a tıklarsan orada. Kamera tarafı 8 megapiksele düşürmüşler. LG G2'de kalan. Yani optik görüntü sabitliği var. Ve pil yani. 2300 mAh.
Şimdi orada ayrım yapılmış. Peki 16'sında 2300, 32'sinde 3000 olacak deniyordu.
Evet, şu an ona bakıyorum. Vardı. Öyle bir iddia çok aktif olarak
tek
konuşuyordu.
Görünüyor.
Pil konusunda evet herhangi bir ekstra.
Yani şu yani G2 al yürü oldu o zaman bu iş birazcık değil mi? Pil evet, çok önemli çünkü.
2300 mAh'la Google neyi
düşük.
Düşündü acaba?
Fiyatları söyleyeyim. 9'da 399 dolar olmuş. Yani şeyden Nexus 4'e göre fiyatlar biraz daha yüksek başlamış.
Evet.
Yani telefon 399'dan başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam.
32 GB'ına 400 dolar verirdim ama pili büyük olsaydı.
Google asla şey yapmıyor. Bunu da görmüş olduk.
Kimsenin bacağına sıkmıyor.
Kimsenin bacağına sıkmıyor. Hiçbir üreticinin önünü kapatmıyor. Bir tane referans telefon var. Bu referans telefon da şunun için büyük ihtimalle. Ya Çinli dostlar diyor. Eğer üst seviye bir telefon üretecekseniz referansım benim. Bu alın yazılımı kullanın diyor herhalde. Ben bunu buradan çıkartıyorum.
Bir de şunu söyleyeyim. Gorilla Glass 3 varmış Nexus 5'te. Şimdi G2'de çok tartışıldı. Corning'in sitesine giriyorsun. Gorilla Glass 2. LG'nin sitesine giriyorsun. Gorilla Glass 3 vesaire karşılaması. Yani muhtemelen Amerika'da yine çok satacak telefonlardan birisi olacaktır. Çünkü sadece yazılım güncellemesi için Nexus 4, Nexus'ları bekleyen de çok bir kitle var, büyük bir kitle var.
Bir de şey bilmiyoruz, hani yazılım optimizasyonu ne kadar olacak, nasıl bir güncelleme alacak?
Bunların hepsi çerçevesinde Nexus 5 Türkiye'de gelecek, onun bilgisini vereyim. Bunu daha önce biz konuşmasının teyidini almıştık. Geldiği zaman zaten G3'leri konuşur oluruz. Çünkü bugünden yarına gelmez, Aralık, Ocak zaman zarfında Türkiye'de çıkar diye tahmin ediyorum. Pil konusu...
Biraz
yani
şey oldu.
Pil konusu. Hani keşke G2'deki pilin aynısı olsaymış eğer. Bu sefer tabii G2 biraz gölgede kalacaktı. Ana üretici LG'ye de onu yapmak istememişler anladığım kadarıyla.
Bu arada bekleyip göreceğiz. Ekranlardan konuştuk. Ekran kaliteleri hakkında da görüşlerimizi merak ediyorlar.
Note 3'ün kalitesi çok yeterli. Ben gün ışığında çok uzun süre kullandım. Hiçbir sıkıntısı yok. HTC One'la karşılaştırmam gerekirse biliyorsunuz One'ın ekranı gerçekten kaliteli ekranlardan bir tanesi. Çok çok iyi seviyede.
Ama da G2'nin ekranı çok beğeniyorum.
Zaten parlak G2 en iyisi. Evet, yani G2 ben ona gelecektim. G2 parlaklık ve gösterim olarak en iyi ekrana sahip.
HTC panel hakikaten. Evet. LG'nin kendisi panel ürettiği için aynı zamanda. Hani Sony
460
diyor ya,
nits bunun altını çizerim en parlak ekran.
En parlak ekran. Evet. Doğru. Şimdi Sony diyor ya hani Sony'nin en iyileri burada diye. LG'de en iyilerini G2'ye koymuş. Cihaz özel pil üretmişler bakıldığı zaman. En iyi paneli koymuşlar. Kendi ürettikleri en iyi paneli. 1500 lirada fiyatı var işte 16 GB için.
Bir soru daha alalım o zaman. Note 3'teki tek ekran tek el modunda ekranda kalan boş yerler oluyor. Arkadaşımız şey sormuş. Buralar siyah olsaydı
pil tasarrufu sağlardı. Ben de onu düşündüm. Baktım menü ayarlarında falan bulamadım arka planı siyah yapmaya. Samsung ne düşünüp yapmış onu da bilmiyorum. Yani.
O siyaha dönmesi büyük ihtimalle kolay bir şeydir. Belki ufak bir yazılım
güncellemesi. Super bölgesel bazda lokal olarak kullanılabildiği için belki yazılım güncellemesi
kapatılabilir.
Evet, ama Samsung mühendisleri niye düşünmemişler?
Büyük ihtimalle tek elli kullanımı çok uzun süre kullanılacak şekilde düşünmediler.
O yani. Da olabilir. Gerçi dediğin işini olarak. Hallet kapa zaten tek elle geçiyorsun.
Yani sürekli zaten o şekilde kullanacaksan bu boyutta telefonu niye alıyorsun?
Bir de o var.
Zaten her şeyde 4.4'lük olsaydı eğer. Hani herkes bunu konuşur olurdu. Sonra yazılım güncellemesi muhtemelen düzeltilebilir diye, değiştirilebilir diye tahmin ediyorum.
Evet arkadaşlar, uzun bir yayın gerçekleştirdik ve bu yayında olabilecek bütün telefonları bir araya getirip haklarındaki düşüncelerimizi belirttik sizlere. Siz de düşüncelerinizi tabii doğal olarak konunun altındaki başlıkta paylaşabilirsiniz. Dilediğinizi yazabilirsiniz.
Tabii burada
hangisini
hani
seviyorsunuz,
her telefonu kullanan var, her markaya yakın olan var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Biz
babanızın malı gibi savunmayın. Ya rasyonel şekilde yaklaşıp para verip alıyorsunuz. İyiyse sizin için iyidir ama başkası için iyi olanı da eleştirmeyin. Ya şuna sahip birbirinizin eğer görüşlerine ve zevklerine saygı gösterirseniz sadece forumlar ve konu değil Ya dünya daha güzel bir yer oluyor gerçekten. Buna artık birazcık alışmanız lazım sizin de. Sizin de derken herkese şimdi kapı şeyi soktum ama bazı arkadaşları görüyorum artık uç noktaya gitmişler. Hani adamın profil fotoğrafında filan artık telefonu fotoğrafı var. Hani geçti her şeyi.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu Mesut. Hani bakıldığından az önce dediğim ya aksiyon sporlarıyla uğraşsam Xperia Z1 kesin alırdım diye. Şimdi ben o işle uğraşıp o telefonu aldığım için insanlar bu telefon en iyisi diye zorlayamam yani bakıldığından. Hani herkesin telefonu kendisine güzel ama ben burada sorumluluk sahibi bir taraftayım. İnsanlara 2200 liralık telefonu al dediğim anda yanlış yönlendirmek istemem. Evet. Dolayısıyla burada yazılım güncellemeleri, telefonun genel başarımı, performansı, ekran kalitesi ve bir sürü kriteri değerlendirmemiz gerekiyor ki insanlar mutlu olsunlar ve bizi izlemeyi takip etsinler. Bizim buradaki yegane amacımız da bu. Sony yarın süper bir telefon yapsın. Derim ki gidin Sony alın yani bakıldığınızda. Evet. Yani ben eksikleri var diye söylüyorum. Gidin Sony almayın demiyorum. Evet. Su geçirmez telefonu istiyorsanız gidin Z1
su alın. Altında çekim yapacaksanız doğal olarak telefonunuz burada Z1 olacak. Ya da, ki kaldı ki şu da var. Şunun da altını çizerim. Bakın bu telefon su geçirmez garantisiyle satılmıyor. Su geçirdiği anda garanti dışı kalıyor zaten. Bunun altını çizelim. Yani kapağı açık kaldı. Kapağını gevşek taktın. Oradan su girdi. Telefonu bozdu. Bu telefon su geçirmez değil. Suya karşı dayanıklı. Yani suyun altında uzun süre kalacak diye bir garanti de vermiyor sizlere. Ya da suyun altında yarım saatin üstünde ben bunu kullanırım falan diye düşünmeyin. Dalarım bundan çıkarım demeyin. Bir metreye kadar zaten suya karşı dayanıklı. Yarım saat boyunca orada kendini koruyabiliyor.
Ya aynen öyle. Sonucunda her telefonun kendisine has avantajları, onu özel kılan detayları var. Bizim buradaki amacımız toplamda bir paket olarak bakıldığında her özelliği her kullanıcıya 3 aşağı 5 yukarı yetebilecek telefonlar hangileri? Yoksa dediğimiz gibi her kişiye dokunabilecek, her ihtiyaca dokunabilecek piyasada telefonlar var.
Piyasada zaten telefonlar var. Su geçirmez, toza dayanıklı bir şey istiyorsanız burada Sony'nin ürünleri var. Hem büyüğü, gerçi ikisi de büyük onu da söylüyorum. İki büyükle beraber burada Sony'nin telefonları var ama en hızlılar. Yani Snapdragon 800'ü kullanan en hızlı telefonlar.
Xperia Ultra'da zaten Snapdragon 800 en yüksek performansa çıkabilen cihazlardan bir tanesi. Ondan
evet. Büyük ekran telefonlarda Note 3'ü tek geçiyoruz. Gerçekten her şeye sahip bir telefon. Fiyat performans istiyorsanız var. Kamera istiyorsanız var.
1020'yi bu arada eline aldıkken bir soru soralım hemen. 1020'nin pil performansını merak ediyorlar
herhalde. Ben pil performansını özellikle şunu söyleyeyim. Kameranın pili tüketimi anlamında çok beğendim. Ben özellikle buradan belki çok söylemek doğru olmayacak ama geçtiğimiz günlerde kız kardeşimi nişanladık. Onun o 2-3 saat süren tüm etkinlikte telefon elimden düşmedi benim. Full şarjaydı. Yüzlerce fotoğraf çektim. Kamera gitti takıldı tabii üzerinde. O da 200 ekstra fotoğraf çekimi sağlıyor. Hala yarı yakın şarjım vardı benim.
Ve ekran sürekli
açık. Ve parlaklık seviyesi en yüksek seviyede açıktı. Hani pil başarımı anlamında zaten Windows Phone ekosistemi iyi bir düzeydeydi. Zaten bakıldığında 2000 mAh pili var. Ekstra pili kamera gariple geliyor. Kameranın pil etkisi anlamında çok başarılı.
Evet, ben de buradan sizden bir şey rica edeceğim izleyenlerimizden. Sizin için 1000 TL altı, 1000 lira ile 2000 lira arasındaki ve 2000 liranın üstündeki telefonları yazarsanız sıralamayla seviniriz. Bu akşamlık canlı yayınımıza son veriyoruz. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Buradan Bahadır'a da bir ricada bulunayım. Şimdi bazı arkadaşlar Buffer'lı izliyor bunu. Biz yayını kestiğimiz anda kapanıyor. Hı. Bir 10 dakika kadar bir böyle resim koyalım o kalsın. Ya da bir görüntü koyalım. Biz buradan hoşça kalın diyelim. En azından herkes hoşça kalın dediğimizi görsün. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.